Günaydın sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Evet hocam, nasıl başlayalım?
Önce bir karınca mucizesiyle başlayalım isterseniz.
İnşallah.
Karıncalardaki akıl hakikaten maşallah, tabii Allah'ın aklının tecellisi. Bakın avlanırken ne uyanıklıklar yapıyorlar. Onu görelim önce inşallah.
Arizona. The problem for an ant is not too much.
Bu bir çöl ortamı.
The rainforest is so low that there's hardly any vegetation to eat whatever it can find. But then that's exactly. They make an intensive search of the sand.
Almost any sea. Şimdi gündüz boyunca avlanan karıncaları görüyoruz.
They can't afford to fossil.
Tabii güneşin yakıcı sıcağı var.
They carry their gleanings back to the nest to store it in larders, many of which are several meters below ground.
Burada şimdi yuvalarına ne bulursa götürüyorlar tabii yuvalarına. Ve bunu erkenden yapmaya çalışıyorlar çünkü sıcak çok yüksek derecelere ulaşıyor. Bu sefer gece başka karıncalar çıkıyor. Şimdi gece karıncaları bakın ne yapacaklar. Onlara tabii bir şey kalmıyor. Gündüz avlandıkları için diğer karıncalar pek bir şey bırakmıyorlar onlara.
Gece görüş sistemi var herhalde bunda.
Evet. Şimdi onlar da gündüz karıncaların bunların her şeyi almalarını önüne geçmek için taşları alıyorlar.
Evet, taş götürüyorlar. Yuva yapıyorlar onlar.
Evet,
kendilerine.
Onun yuvalarını kapatıyorlar gündüz karıncalarının.
Bizim yemeklerimizi çaldılar.
Çıkamasınlar diye. Bakın onların yuvalarını kapatıyorlar ki
gündüz tüm yemleri toplamasınlar.
Her şeyi bitirmesinler diye. Kapadılar yuvaları.
Onlar da sabah bir daha taşımakla uğraşacak.
Evet, sabah şimdi onlar da uyandıklarında birdenbire sürprize karşılaşıyorlar.
Başardı.
Tabii vakit kaybettiriyor onları. Çünkü güneş yükseliyor ve çok sıcak oluyor. Fakat çok kısa bir süre içerisinde de onları kaldırıyorlar. Yani karıncaların tabii böyle toplu faaliyetleri de çok maşallah.
Evet. Bir de şey, ağırlıklarından yani bayağı büyük olarak ağırlıkları ve kendi boyutlarından bayağı büyük şeyleri taşıyabiliyor.
Çok büyük şey tabii.
Biz ufak şeyler de.
Bakın minicik maşallah canlılar. Fakat vakit kaybettikleri için diğer karıncalara da hala tohumlar kalıyor. Yani onların beslenebileceği şekilde. Onlar da bu şekilde yuvalarını kapatarak, gecikmelerini sağlayarak
kendi yiyecek.
Böyle tabii fazla. Çünkü çok fazlasını depoluyorlar yuvalarını. Onlar da önüne geçmiş büyük, oluyor böyle maşallah.
Ne büyük bir şey değil mi yani? O başka karınca, gündüz olan karıncaları biliyorsunuz, onun yuvasını kapatıyorsunuz yani.
Evet.
Gece karıncası olarak da. Hani insan ancak düşünerek akıl edebilir. Hani der ki şunun yuvasını kapatayım ki hani sabah yani oyalansın, bununla geç kalsın diye.
Anda, nasıl tutacağım diye bakar başka türlü. Yuvayı kapatmak evet. Kimsenin aklına kolay kolay gelmez.
Bir de toplu bir akıl var. Yani birlikte hareket ediyorlar. Evet. Koskoca koloni ki bunlar binlerce, on binlerce karıncadan oluşuyor. Toplu bir akılla hareket ediyorlar. Bu Allah'ın ilhamıyla.
Tabii.
İnşallah.
Şey diyorlar yani sürü psikolojisi diyorlar ya, böyle bir şey. Hani hepsi beraber aynı anda hareket ediyorlar. Aynı anda yapacakları eylemleri yapıyorlar. Ve hani bunlar sanki bir özel bir düşünceyle, özel bir Allah'ın verdiği yetenekle olmuş şekilde nasıl ve ne zaman nerede olması gerektiği gibi yapıyorlar. Yani hiçbiri olmaması gereken yerde değil. Gece o karıncaları gündüzlerin yuvasını kapatıyor. Bu sefer gündüzler de onlar için bir şeylerle uğraşıyorlar. Yani bunlar
evet.
Hepsi Allah'ın ilhamıyla olan şeyler.
O da besleniyor, o da besleniyor ama onları geciktirdikleri için
kendine faydalanmış oluyor. Evet. Kendisi de faydalanmış
tabii kendine
oluyor.
Yiyecek kalmış oluyor. Çünkü öyle olmasa tamamını toplayıp orada depolayacaklardı evet. Yuvalarını. Onun önüne geçmiş oldular. Bu bütün canlılarda bu şekilde bir akıl görüyoruz inşallah. Evet. Hem evet. yaratılışlardaki muhteşemlik hem de davranışlarında da inşallah Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri için evet. arıda, örümcekte, karıncada, termitlerde nereye baksak
hepsinde bir şey
mesela var. Geçen gün gördük değil mi? Karıncalar bir sel olduğunda kendi canını kurtarmak yerine hemen gidip yuvaya haber veriyor. Ve yuvayı saniyeler içerisinde, 30 saniye içerisinde milyonlarca karınca bütün karınca yuvasını boşaltıyorlar. Maşallah. Ve ondan sonra birlikte sal yapıyorlar. Ve o salla hareket ediyorlar boğulmamak için ve selden kurtuluyorlar. Yani bu şimdi çok büyük bir mucize. Buradaki aklı görmek lazım inşallah. Bu yani değil mi? Evet. Akılla, sağduyla bakan bir insan, vicdanıyla bakan bir insan hemen Allah'ın yarattığını, evet. Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini ve Allah'ın yaratılışının her yerde olduğunu çok net olarak görüyor inşallah.
İnşallah.
Mesela hücre düzeyinde, moleküler düzeyindeğimizde yani bilimsel delillerle yaratılışta çok ihtişamlı bir yaratılış olduğunu görüyoruz. Şimdi proteinlerden bahsedelim istiyorsanız. Proteinlerin yapısı, hücrenin yapısı son derece muhteşem. Mesela proteinlerin yapısı düz bir zincir şeklinde değil, amino asitlerden oluşuyor. Bakın bunlar amino asitler. 20 tane çeşit amino asit var canlılardaki proteinlerin yapısında. Bunların hepsi bir kere sol elli olmak zorunda. Proteinlerin yapısına girenler sağ elli de olduğu halde mutlaka hücre içerisinde sadece sol elliler kullanılıyor. Sağ elli olduğu takdirde hemen ayıklanıyor bunlar, imha ediliyor. Kesinlikle proteinlerin yapısının içine girmesine izin verilmiyor. Sebebini de kimse bilmiyor. Bilinmiyor sebebi, bilimsel olarak da bilinmiyor. Fakat sol ellilerin seçiliyor olması orada bir kere yaratılışı kesin olarak kanıtlıyor. Sadece bu delil evrimi yerle bir ediyor. Çünkü sağ elliler de var ama sol elliler de var. Sadece sol elliler kullanılıyor. Sağ elliler girdiği zaman zaten protein işlevsiz oluyor. Öyle bir özelliği var proteinlerin. Yani sağ el, sol el ayna simetrisi var. İki amino asit birbirinin aynısı. Fakat molekül yapısı ayna simetrisi şeklinde böyle. He. Ama bu sağ elli olan kullanılmıyor. Mutlaka sol elli olması gerekiyor. Sağ elli bir tane girse içine proteinin yapısını bozuyor. Bu şey var. Britanik ansiklopedisi var. Dünyanın en büyük ansiklopedisi. Orada diyor ki sadece diyor sol elli amino asitlerin seçilmesi diyor proteinlere diyor. Parayı alıp diyor yazı tura atmaya benzer diyor. Parayı atıp diyor 1 milyon kere atıp diyor hepsine yazı gelmeye benzer diyor. Şimdi bir parayı alıp siz atsanız 1 milyon kere yazı geldiğinde ne bırakın 1 milyonu 10 kere üst üste yazı gelse 15. de bakıyoruz hep yazı geliyor. Ne düşünürsünüz? Bilinçli bir müdahale var. Para yazı gelmek üzere ayarlanmış değil mi?
Tabii.
Öyle tasarlanmış demektir.
Bir şey koymuştur, ağırlık olmuştur.
Tabii onu o şekilde yapılmış. Evet. O hep yazı geliyor. Şimdi Britanik ansiklopedisi Darwinist bir ansiklopedi. Darwinizmi savunuyor. Diyor ki parayı diyor atıp diyor 1 milyon kere yazı geliyor diyor. Ona benzer diyor. Sol elli amino asitlerin olması diyor. Mutlaka proteinde diyor. O zaman yaratılışı kabul etmesi gerekir. Orada bilinçli bir müdahale tabii. var demektir değil mi? Bir aklın, yani. Tabii ki sonsuz aklın müdahalesi, yaratmasıyla olduğu çok açık. Kendi de söylüyor zaten. Ama kalkıp başka bir cildinde veya o cildin başka bir yerinde Darwinizmi savunuyor. Bu çok tutarsız işte. Yani hiçbir Darwinist, Darwinist eserlerin, kitapların hangisine bakarsanız bakın, mutlaka itiraf ediyor Darwinizm olmadığını ama gene de Darwinizmi savunuyor.
Çelişiyorlar bazen zaten kendi aralarında, evet. söyledikleri arasında. Bir de zaten bazısı kabul ediyor bazı yerde. Bazı canlılarda kabul ediyorlar, bazı canlılarda da kabul etmemek gibi yapıyorlar ama hani aslında etmeye de başlıyorlar kabul etmeye ama kendi aralarında çok da çeliştikleri durum oluyor evet. yani baktığımız zaman.
Ama işte şöyle oldu aslında. Yani şu anda Darwinizm çöküyor. Yani bütün Darwinistler fikir değiştiriyorlar. Yani hepsi yaratılışı kabul etmeye başladılar. İtiraf ediyorlar artık. Bu işte ama hocamızın çalışmalarıyla oldu. Yani hakikaten hocamız 1980 yılında faaliyetlerine başlamasaydı. Bir kader üzere tabii oldu bunlar inşallah. O hızla Darwinizm şu anda bütün dünyaya %100 hakimdi. Öyleydi yani dünyanın durumu oydu 1970'li yıllarda. 80'li yıllara gelene kadar %99'unu ele geçirmişti Darwinizm. Ta ki hocamız bu bilimsel delillerle yıkana kadar. Öyle oldu yani. Tam bir büyü bu, hipnoz. Yani normalde o kadar açık ki Allah'ın yarattığı. İnsanın böyle gidip herhangi bir adamın, bırakın adamı çocuğun, böyle bir şeye inanması bir mucize. Allah'ın mucizesi. Yani normalde inanmaz insan yani şu, yani bir bardak var mesela. Deseniz ki herhangi bir Darwinist'e ya bu bardak tesadüfen mi olmuş yani?
İnsan mı yanmış tesadüfen?
Böyle kızar yani, değil mi? Tabii ki tesadüfen olmamışlar. Çünkü özel olarak içinde suyu, değil mi? Tutmak üzere, su içmek üzere özel olarak tasarlanmış. Yani bu silikon oksitten yapılıyor işte cam diyelim. Cam fabrikada şekil verilmiş. Ya fabrikayı bırak, görmeseniz bile bunu bilirsiniz yani, herkes biliyor değil
yani mi? Bir fabrika sonucu, bir fabrikasyon eseri diyorsunuz mesela gördüğünüz
evet.
zaman.
Evet. Görmeden bunun özel olarak yapıldığını herkes bilir. Evet. Çünkü bir tasarımı var. Yani bir
doğada
amacı
bu
var.
Halinde
evet.
yok zaten bardak. Yani bardak doğada nasıl kendiliğinden olmuyorsa, insanla canlılar da zaten kendiliğinden olmuyor. Yani her şeyin zaten hani bir yapıcısı var. Yine dönüp dolaşıp bu zincir yine tek bir yapıcıya geliyor. O da yaratana geliyor. Çünkü bu bardağı yapan da fabrikadaki makineler, ama bu fabrikadaki makineleri yapan da, ona o zihni veren de, hani onu yapması için o beyni veren de, o bilim adamlarına ya da şey mühendislere, yine Allah. Yani maşallah, döndüğümüz evet. zaman yine aynı yere gelmiş oluruz. Hani maşallah. Hiçbir şeyin nedeninde Allah'ın olmadığı bir şey yok yani. Hani evet. neye bakarsak bakalım, insanoğlunun bile ürettiği bir şey olsa, sonuçta insanoğlunu yapan Allah yani baktığınız zaman. O yüzden dolayı hani kendiliğinden hiçbir şey olmadığı gibi tek bir yaratanın olduğu, her şeyin tek bir şekilde yine ona döndüğü, yine Allah yani.
Elhamdülillah, maşallah, çok doğru yani Ender'in söylediği, çok önemli bir konu. Tabii Allah sebepler kıldığı için insan sebeplerle düşünüyor. Dediğin çok doğru normal, aslında. Ya fabrika var diyorsun, işte mühendis var diyorsun. Hepsi Allah yapıyor. Her şeyi evet, Allah yaptığını evet. zaten Kur'an'da bildiriyor inşallah. Çünkü insan sadece görüntüleriyle muhatap. Yani kendisi için yaratılan, bir kader içerisinde yaratılan, algılarıyla muhatap inşallah. Yani onu detaylı olarak konuşmuştuk. Dolayısıyla siz gördüğünüz veya yaptığınız her şeyi Allah ben yaptım diyor inşallah Kur'an'da.
Tabii ki. Evet, ayet var tamam, evet. ilgili. Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır şeklinde evet. buyuruyor Allah.
Tabii yani şöyle bir şey var. Düşünme yetisini bir an kaybetseniz zaten, hani bütün insanoğlu bir anlık kaybetse hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yani adım atmayı bile aklımıza getiremeyiz. Vücudumuzu çalıştırmayı yani evet. o sinyalleri bile gönderemezsiniz. O yüzden hani insan hiçbir şey ya da bir canlı yaptığı zaman aa bak bu yapmış demek doğru değil. Çünkü onu esas yapan, arkasında hani gözükmeyen ama esas temele sağlayan ve gözüken birisi var zaten. Yani bütün her şeyi yöneten, bütün her şeyi kontrol eden ve önceden tasarlayıp önceden her şeyi bilen zaten. Yani İnşallah. Bizim daha yaşayacaklarımızı bilmediğimiz şeyler önceden zaten bizim kaderimize yazılmış. Yani bunu önceden bir bilen birisi var zaten. Biz sadece yazılan şeyi geriden olarak takip ediyoruz. Bu zaten hani Allah'ın yazdığı, onun bildiği bir şey.
Evet. İnşallah. Şimdi Ender Hocam'ın söylediği çok doğru. Bakın ayetler zaten Kur'an'da Allah bildiriyor bu gerçeği çok net olarak. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Şimdi atmak bir fiil.
Evet.
Değil mi? Bütün fiilleri Allah kendisinin yarattığını bildiriyor bu ayetle. Başka bir ayette Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani insanın hani mesela dilemek, ben bu bardağı buradan almayı diliyorum. Elimi uzatıyorum, bardak geliyor bana. Elimle birlikte geliyor. Ama Allah diyor ki siz dilemeden önce diyor Allah diler diyor. Evet. Sonra siz evet. dilersiniz.
Şey
diyor.
Gibi evet. sadece somut olarak değil, mesela bir şey istemek de o şekilde oluyor. Hani bir şey diyorsunuz ki ben işte burada olmak istiyorum ya da bunu yapmak istiyorum diyorsunuz. Eğer onu Allah dilemişse, eğer Allah sana onun yapmanı hani istemişse zaten oluyor. Ama istemediyse sen istediğin kadar yap, istediğin kadar uğraş, istediğin şeyleri dök onun uğruna, hiçbir şekilde elde edemiyorsun. Hani Allah'ın dilemesiyle oluyor, çok doğru. Yani o dilerse her şeyi yapabiliyor insanoğlu, ama o dilememişse yapacak hiçbir şey yok. İstediğimiz kadar uğraşalım yani.
Zaten hocamızın bununla ilgili çok kitabı var. Yani Hayalin Diğer Adı Madde var mesela, Kuledeki Küçük Adam var. Yani orada zaten o konuyu iyice araştırdığı zaman birisi gerçekten her şeyi Allah'ın yaptığını net bir şekilde görüyor. Çünkü yani dışarıda madde var ama biz hiçbir zaman onu aslında ulaşamıyoruz. Mesela dışarıda işte fotonların çarptığı bir madde var. O bize yansıyıp geliyor. Ama gözümüze gelen kısmı ve beynimizin bize ilettiği kısmıyla muhatap olabiliyoruz. Yani dışarıda nasıl gözüktüğüyle ilgili hiçbir fikrimiz yok aslında. Sadece evet. bize bir şekli gösteriliyor. Biz de o şeklini biliyoruz. Evet. Veyahut da bir şey yapacağımız zaman mesela yine o tamamen bizim beynimizde yaratılan bir şey oluyor. Mesela Doktor Hocam'ın verdiği örnekte bardağı kaldırıyoruz. Biz onu zaten izliyoruz. Yani ruhumuz mesela o bardak hissini hissediyor.
Evet.
Hepsi anan yaratılmasa zaten olma ihtimali yok yani. Hepsinin anan yaratılması gerekiyor. Çünkü mutlak varlık Allah olduğu için anan yaratılarak ancak biz bunu görebiliyoruz. O da zaten Allah'ın yaratması haricinde bir şey mümkün değil. Yani çünkü başka ayette de mesela Allah göğü her an kudreti altında tutuyor buyuruyor. Yani eğer zeval bucak olursa ondan sonra onu tutacak olan kimse yoktur buyuruyor Allah ayette. Yani her şey Allah'ın kudreti altında anan tutuluyor ve anan yaratılıyor. Dolayısıyla insana hani hiçbir şekilde hiçbir yaptığı şeyden dolayı kibir yapacak bir durum kalmıyor. Yani mesela insanlar pek çok şeyi, bir kısım insanlar kendilerinin yaptığını düşünüyorlar. Mesela atıyorum araba kullanıyor, çok iyi kullanıyorum diyor. Bir işte enstrüman çalıyor mesela, acayip çalıyorum enstrümanı, çok iyi gitar çalarım diyor. Veyahut da işte resim çiziyor, yani aynısını çizerim diyor mesela. Evet. Halbuki hepsini o an zaten izliyor. Mesela bir resim çiziyorsa eğer, elindeki kalemle elinin görüntüsünü ve o karşısındaki cismin görüntüsünü hepsini beraber sadece izliyor. İzlemenin sonucunda Allah mesela o resmi aynısını yaptığını gösteriyor ona. Hepsi görüntü içerisinde, hepsini Allah yaratıyor, anan yaratılıyor. Mesela tamam, bir enstrüman çalıyorsa bütün parmak hareketlerini Allah o anda yaratıyor. Mesela insan rüyasını düşünsün, rüyasında da zaten bunların aynısını yapabiliyor. O mu yapıyor yani rüyasında? Belli ki o yapmıyor yani. Tabii. Dünya hayatı da aynı şekilde. Yalnız birazcık daha net ve sürekliliği olduğu için insanı yanıltıyor. Mesela biz rüyamızda her gün farklı rüyalar görüyoruz. Bir devamlılık yoktur mesela. Ama hayatımızda bir devamlılık var. Mesela arkadaşlarımız var etrafımızda. Mesela okula gidiyoruz her gün aynı kişilerle.
Tabii.
Ama yani rüyanın öyle
bir devamlılığı yok. Hayatın ertesi günü de var. Rüyaların evet, ertesi günü yok. O anlık oluyor, sadece belli bir süre olarak
geçiyor. Biraz da flu olduğu için rüya evet, diyoruz. Evet. Ama aslında bir farkı yok. Allah tabii, aynı şekilde yaratıyor. Yani onu düşündüğümüz zaman zaten tek mutlak varlık Allah'ın varlığını görüyoruz. Hani ne etrafımızdaki kişiler, maddeler ne de kendimiz bize Allah'a ortak koşma gibi bir durum söz konusu kalmıyor. İnşallah tek Allah'ın gücü kalıyor.
Allah Kur'an'da her şeyin Allah'ın yaptığını bize çok çeşitli ayetlerde bildiriyor. Mesela gemileri yüzdürenin kendisi olduğunu bildiriyor Allah. Evet, tamam. Normalde gemiye bunun bakan insan var, düşünebilir ki işte geminin pervanesi dönüyor, suyun kaldırma kuvveti var. İşte pervane dönünce bir su akımı oluşuyor, ondan bir itme kuvveti meydana geliyor. Bu da gemiyi hareket ettiriyor. Geminin motoru olması gerekiyor değil mi? Gibi. Yani, bakın Allah diyor, evet.
Evet, mesela diyorlar ya suyun kaldırma kuvveti var. Mesela şu bardağı attığımız an batıyor. Veya demir attığımız an batıyor ama gemi batmıyor. Çünkü evet, Allah ona yani onların yüzmesi için bir şey yapmış.
Evet.
Kalması Allah, için üstünde.
Doğru. Allah yüzdürüyor. Dediğin gibi Allah yüzdürüyor. Biz Allah yüzdürdüğü için ona suyun kaldırma kuvveti evet, ismi takıyor evet, insanlarda. Mesela kuşları havada tutanın da Allah olduğunu bildiriyor. Biz orada o işte başka sebeplerle, tabii Allah sebeplerini tamam, de yaratıyor, görünür sebeplerini ama sebepleri ve sonuçları Allah ayrı ayrı yarattığını da bildiriyor Kur'an'da. Mesela gölgeyi ve güneşi ayrı ayrı yarattığını bildiriyor Allah. Evet. Güneşi diyor delil kılmışızdır diyor gölgeye diyor. Gölgeyi yarattığını bildiriyor. Sonra diyor güneşi yaratıp delil kılmışızdır diyor. Yani şimdi gölgeye bakan biri güneş var diyor. Güneşin ışığından dolayı yansıma, ışık kesildiği yansıma, için diyor gölge oluşuyor diyor. Allah da diyor ki gölgeyi ve güneşi ayrı ayrı yarattığını, güneşi delil kıldığını bildiriyor. Doğru, Allah bir sebep yaratıyor mutlaka.
Zaten hep öyle.
Ama diyor, ayrı ayrı hepsini yaratan Allah. Yani güneşi de tabii, gölgeyi de yaratan Allah o.
Tabii. O zaten her insanın evet, gölgesi var. Sadece güneş yansıması olunca onu görebiliyoruz.
Evet.
Tekrar yani şeyde zaten hani dediği zaten hani ayetlerde de söylenen deniyor ki hani her şeye ben bir sebep koyuyorum. Hani insanoğlunun normal olarak mesela dediğiniz gibi mesela güneşle gölge, suyla kaldırma kuvveti. Her şeyin bir nedeni var diyor. Ama esasen temele baktığın zaman tek bir neden var. O da Allah'tır zaten. Yaratıcıdır. Yani o yüzden dolayı her şeyin bir nedeni var. Hani kazanın da bir nedeni var. İşte ne bileyim güzelliğin, iyiliğin de bir nedeni var. Ama onun zaten esasen belirleyen, onun esas nedeni zaten o da yaratıcıdır. O belirliyor her şeyi. Evet.
Şimdi bu demin bahsettik. Yani insan hiçbir baskı altında olmadan değil mi? Bir şeyi istiyor ve oluyor. Evet. Öyle hissediyor. Allah çok üstün sanatıyla bu şekilde yaratıyor. Bazı deneyler var aslında. Bakın çok ilginç. Hem Kur'an'da bildirilen bir gerçek. Biraz önce gördük. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah. Yani Allah diliyor ve siz diliyorsunuz. Dolayısıyla insan kendi iradesiyle her şeyi yaptığını düşünüyor, hissediyor. Ama bu Allah'ın iradesinde. Allah'ın iradesinden başka irade yok. Yani insanlar hani diyorlar ya cüz'i irade var, külli irade var. Evet cüz'i irade var ama o da külli iradenin içerisinde. Ve Allah tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içinde her şeyi yaratıp bitirmiş. Bakın şimdi bu bir yapılan deney, bilim adamları ki 30 yıldır yapılıyor buna. 70'li yıllardan hatta 40 yıla çıktı neredeyse. 40 yıldır yapılan deneyler bu hep aynı sonucu gösteriyor. Benjamin Libet'le başladı California Üniversitesi San Francisco'da. Deneklere, yani özet olarak deneyi şunu yaptırıyorlar. Deneye bir şeyi kendi karar verdiği anda bir hareket yaptırıyor. Karar vermek anında kendisi tespit ediyor. Yani tamamen kendi karar veriyor. O çok hassas bir saat düzeniyle ne zaman karar verdiğini tespit ediyorlar. Ve beynindeki dalgalanmaları inceliyorlar. Bakın 40 yıldır hep bütün yapılan deneylerde aynı sonuç çıkıyor. Denek, yani bir insan bir şeye karar vermeden önce, karardan önce inşallah harekete geçirilmiş oluyor. Yani karar evet. Sonradan geliyor.
Evet. Öyle zaten, hani beyinde önce canlanıyor, sonra zaten onu direkt yapıyor. Hani sen düşünmene bile fırsat kalmıyor. Beyin ona karar vermiş oluyor zaten.
Evet. Şimdi bakın deneyi izleyelim hep birlikte. Bakın diyor ki hür iradem bu tabağı seçip seçmeme karar verir diyor. Ben karar veriyorum diyor.
My free will means that I can decide whether I'm gonna take this on or not.
Ama bilimin hür irade konusunda bir sorunu var diyor. Bunu bilim gösteriyor. Yani bu deney yapanlar da materyalist, darwinist bilim adamları. Yani deney zaten deney sonuçlarına kimse bir şey diyemez. Bakın.
Okay, if you think there's some sort of separate I which is separate from my body, then that's fine. That's what's helping to me to make my decisions.
Biyolojiye göre konuşursak hür iradeyle ilgili bir sorun var diyor.
Then I think you've got a problem about free will because what is making those decisions.
Bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin ani bir akışı mı diyor?
I'm in Berlin to take part in an experiment.
Kararlarımı kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Bu Berlin'de yapılan çok tanınmış bilim adamları grubunun yaptığı bir deney yayınlandı. Nature dergisinde yayınlandı. Basında haber oldu. Medyada da haber oldu. Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum diyor. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Bakın araştırmamın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak diyor. Pardon.
They will reveal who is in charge of my decisions. Is it the conscious me?
Benim şuurum mu yoksa üzerinde hiç kontrol sahibi olamadığım şuursuz gri madde mi?
Unconscious mass of gray matter that I have no control over.
Deney çok basit. Rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacağım. Yani iki tane düğme koyuyorlar önüne. İsterse sağa basıyor, isterse sola basıyor. Karar tamamen kendisine ait. Kimse karışmıyor buna.
And then immediately press one of these left or right buttons. At the same time,
burada bir MR cihazının içine yerleştiriyorlar. Buna fonksiyonel MR deniyor. Beyinde nerede hareket varsa anında tespit ediyor cihaz. Çok hassas bir, yani çok yeni bir teknoloji. Anında tespit ediyor. Bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek diyor. Yani düğmeye basma zamanı, karar verme anı ve beyninin ne zaman harekete geçildiğini tespit eden sistemler var.
Okay, Marcus, we are ready to start.
Siz bakın, deney sonuçları çok ilginç. Siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor.
Seconds before you make up your mind, we can predict which decision you're going to make.
6 seconds.
Absolutely.
Yani 6 saniye önce şimdi istediği düğmeye basıyor ya. Evet. Mesela diyelim ki sağ düğmeye basmaya karar verdi. Sağ düğmeye basıyor. Karar verme anında hassas bir düzenek var. Bir bakıyorlar. Düğmeye basmadan yani karar vermeden 6 saniye önce beyin de sağ elinle düğmeye basmak üzere o bölgede harekete geçirilmiş.
Evet.
Bu çok ilginç. Adam da diyor ki zaten biz sizin diyor hangi düğmeye basacağınızı 6 saniye önceden biliyoruz diyor. Bakıyorlar MR cihazından. Diyorlar ki bu sağ düğmeye basacak diyorlar. Yani. 6 saniye önce. 6 saniye sonra hakikaten o gidiyor. Ben diyor kendi kararını verdiğini düşünerek sağ düğmeye basıyor.
Evet.
O da şaşırıyor bakın zaten. 6 saniye mi diyor. Yani ben sağ elimle düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş miydi diyor.
My brain had already made that decision.
Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bakın bu deney çok net. 40 senede tekrarlanıyor. Değişik gruplar tarafından, dünyanın her tarafında hep aynı sonuç çıkıyor. Hep beyinde önceden harekete geçirilmiş. Biraz önceki ayetleri hatırlayalım. Şimdi Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Evet. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Maşallah.
Maşallah. Evet. Yani cüz-i irade var ama külli iradenin içerisinde Allah, iradenin sahibi Allah inşallah. Bir anı, tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içinde yaratıp bitirmiş inşallah. Evet. Yani her şeyi yapan Allah.
Biz de yaptığımızı, evet, zannediyoruz yani.
Evet.
Hareket ederken bile ettiğimizi zannediyoruz. Oysa bu beynimizde çoktan, hani 6 saniye öncesinden her şeye karar vermiş oluyor. Bu şeyde de aynısı mesela. Adım atıp yürümekte, konuşmakta. Bizim zaten konuşacağımızı beyin önceden yapıyor. Ona göre sinyalini gönderiyor. Biz sonradan bunun farkına varıyoruz ama bizim yaptığımızı zannediyoruz. Oysa bunu yapan tek bir kişi var yani.
Evet, bu zaten şey, yani şu açıdan çok önemli bir bilgi. Bir kere kibri ve enaniyeti bitiriyor insanla. Yani kibir ve enaniyet diye bir şey kalmıyor. Çünkü her şeyi Allah'ın yaptığını biliyor. Kibir, enaniyet kalmayınca insanın aklı açılıyor. İmanı artıyor. Allah'a olan teslimiyeti artıyor. Bağlılığı artıyor. Yani bu bilgiler o yüzden çok önemli bilgiler olmuş oluyor. Yani bunun üzerinde tefekkür etmek çok önemli olmuş oluyor. Ve hani biraz önce bahsettiğimiz konuya da geri dönebiliriz. Doktor hocam, yani Allah'ın yarattığı aslında çok açık demiştin. Yani onunla ilgili evrimcilerin de aslında itirafları var.
Mesela, ondan önce bir filmimiz var. Onu alalım mı? Allah'ın hafız sıfatıyla ilgili inşallah. Bu çok önemli. Allah'ın bir kere Kur'an'da bildirilen bir gerçek var. Allah'ın sonsuz hafızası. Levh-i Mahfuz'da Allah bütün bilgilerin olduğunu, yani bütün bizim mesela sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiş Allah. Bizim geçmişte yaşadığımız mesela çocukluk dönemimiz var. İnşallah. Lise anıları var, değil mi? Evet. Buraya gelmeden önceki. Bunların hepsi var. Hiç kaybolmuyor. Evet. Allah hiç sonsuz varlığı olduğu için, Allah sonsuz var olduğu için inşallah. Bizim yaşadığımız hiçbir şey hiçbir zaman kaybolmuyor. Şu an demişti hocamız, çok net olarak açıkladı Kur'an ayetleriyle inşallah defalarca, ki hayalin diğer adı madde, zamansızlık ve kader gerçeği kitaplarının hocamızın, kuledeki küçük adam, Matrix felsefesi, mutlaka okusunlar. Çok önemli, çünkü Allah mutlak varlık, biz gölge varlıklarız. Bu şirksiz iman için, yani Allah'a hiç eş koşmadan iman için son derece, yani büyük ilim inşallah, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir gerçek. Mutlak olan Allah. İnsan gölge varlık inşallah. Biz Allah'ın belirlediği kaderi yaşıyoruz. Çünkü Allah her şeyi kader ile yarattık diye buyuruyor Kur'an'da. Bu bakımdan bu gerçekler çok önemli. Kur'an'da bildirdiği Allah'ın bu gerçekler inşallah.
Her şeyi görüyor zaten. Hani biz belki hani çok eskiye bile gitmeyelim. Hani biz mesela belli bir yaştan sonra, beynimiz algılamaya başladıktan sonrasını ana ana olarak hatırlıyoruz. Ama oysa bunu Allah her şekliyle biliyor. Yani yaşadığımız her saniye, şöyle düşünelim en küçük örneği. Biz dünümüzle ilgili belki, ya dün, yani bundan önceki günden bahsediyorum, çok eskiden değil. Onunla ilgili bazı şeyleri hatırlayabiliriz ama her şeyi hatırlayamayabiliriz. Mesela bir videoya çekilmişse, aa bak ben böyle demişim ya da bak ben bunu yapmışım diyebiliyoruz. Allah işte bunları bu şekilde çok net bir şekilde görüyor zaten. Yani bizim hatırlayamadığımız, bizim aklımızda bile kalmayan kısımları o görüyor zaten ve sürekli olarak da takip ediyor.
Evet. Ya var mesela hocamız dün açıkladı inşallah. Dünkü programda, yani insanın kavrayamayacağını mesela dedi, sonsuzda biri kadar zamanın sonsuzu yaratmıştır dedi Allah dedi. Yani sonsuzda biri kadar bir zaman içinde sonsuz yaratılmış ve bitirmiş. Ya bunu dedi kavrayamayız dedi, anlayamayız dedi. İnsan aklı çünkü kısıtlı olarak yaratılmış Allah tarafından. Ama bu gerçek, yani bu hem bilimsel hem teknik bir gerçek. Yani biraz önce de gördük, değil mi? Hür iradenin deneyler Allah gösteriyor kendisinin yaptığını, her şeyi inşallah. Zaten Kur'an'da bildirilen bir gerçek. İnsan dolayısıyla kaderi Allah'ın bildiği gibi bilemez, kavrayamaz. Allah'ın ledün ilmiyle yarattığı inşallah.
Tabii biz sonsuzu da mesela, insanlar olarak biz sonsuzu da algılayamıyoruz mesela. Sonsuz dediği zaman aklımıza bir şey getiremiyoruz onunla ilgili. Çünkü somut bir şeyimiz yok aklımızda olan. Hani yaratılıştan beri bize sonsuz dediğin zaman diyoruz ki uçsuz bucaksız. Uçsuz bucaksız ne? Sonsuz. Hep aynı yere dönüyoruz. Bilmiyoruz çünkü yani. Evet. Sonsuz nedir bilmiyoruz. Oysa sonsuz bir kudret var yani.
Evet, maşallah. Bilmiyoruz. Doğru. Ya hocamız da dedi dün. Bin kere, milyar kere, milyar kere, milyar kere, katrilyon sene geçse dedi, sonsuzlukta dedi hiç hükmünde dedi. Daha başlamamış oluyor, evet, sonsuzluk hükmü. Evet. Yani insan zaman algısıyla, bir algı zaman düşünmek üzere yaratıldığı için, biz o boyutta yaratıldığımız için, Allah hepsinden münezzeh, Allah katında zaman yok. Dolayısıyla sonsuzluğu hakikaten insan o şekilde ama doğru bu, gerçek bu yani inşallah. Allah'ın hafız sıfatıyla ilgili bir filmimiz var. Şimdi onu izleyelim inşallah. Thank you.
gözeten, muhafaza eden. Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Günümüzde evrenin yoktan var olduğu ispatlanmıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgiler bu gerçeğe işaret etmektedir. Evrenin yoktan varoluşu sırasında ortaya çıkan atomlarla bugün canlı cansız her şeyi oluşturan atomların birbirleriyle aynı olduğunu da bilim ortaya koymaktadır. Evrenin ilk yaratılış anında ne kadar atom varsa şu anda da o kadar atom vardır. Ancak şöyle bir farkla. Yoktan varoluş anında büyük bir hızla etrafa dağılan atomlar, yıldızları, dünyayı, atmosferdeki havayı, yeryüzündeki suyu, toprağı ve hatta insan bedenini oluşturmaktadır. Üstelik bunu öylesine kusursuz bir düzenle yapmaktadırlar ki, her bir atoma hakim olan düzenleyici bir gücün varlığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Bu noktada karşımıza şu gerçek çıkmaktadır. Ortada hiçbir şey yokken maddeyi yaratan ve kusursuz bir düzen oluşturan Allah, bu düzenin meydana gelişindeki her aşama hakkında bilgi sahibidir. Çünkü böylesine karmaşık ve düzenli bir sistemin tek bir anının dahi kontrolsüz oluşması mümkün değildir. İşte bu gerçek bize kainattaki sistemi düzenleyen, var eden Allah'ın sonsuz ilmini göstermektedir. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Allah her şeyi yoktan var etmiş ve bu varoluşun her saniyesini, her dakikasını gözetleyerek kusursuz bir düzen oluşturmuştur. Ve halen de bu düzeni
Evet, burada da gördük Allah'ın hafızlığı ile ilgili detayları ve bilgileri. Bu arada Murat ve Can arkadaşımız da bize katıldılar. Hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk.
Evet, evet hocam. Allah'ın hafız sıfatından bahsetmiştik inşallah. Onunla ilgili filmimizi de izledik. Allah sonsuz hafızasında Kur'an'da bildiriyor. Levh-i mahfuzda yaratıp bitirmiştir inşallah. Bu teknik de bir gerçek yani bilimsel bir gerçek. Maddenin çünkü madde dışarıda var ama aslında hiçbir zaman muhatap olamıyoruz. Bütün bilimsel görüşme bilimsel gelişmelerde bunun zaten teknik bir gerçek olduğunu bize net olarak ispatlıyor inşallah. Şimdi devam edelim. Allah'ın yarattığının delilleri tabii çok sayıda ve çok ihtişamlı bir yaratılış var. Mesela hocamızın Hücre Zarı Mucizesi kitabı var. Hücre zarında bir akıl var. İnsan aklından o kadar üstün ki, yani o kadar kontrollü bir sistem var ki hücrenin zarında. Çünkü hücrenin içi çok hassas bir yaşam var hücrenin içerisinde. Her şey özel olarak, yani bütün moleküllerin sayısı anan kontrol ediliyor. Hücreye zararlı olan moleküllerin girmesine asla izin vermeyen bir hücre zarı var. Yararlı olanları da hücrenin içindeki kapılardan geçirip, ki yüzlerce kapı var hücrenin üzerinde, binlerce kapı var. Buradan yararlı moleküller kontrollü olarak hücrenin içerisine alınıyor. Fakat yüzlerce ve binlerce kapıdan giriş yapılmasına rağmen hücrenin içindeki moleküllerin adedi her an kontrol altında. Hep belli sınırlarda tutuluyor. Mesela tuz diyelim, tuz iyonu var, sodyum iyonu. Hücrenin içinde belli miktarda olması gerekiyor. Aksi takdirde hücre şişer ve patlar. Az olduğu takdirde büzülür, yine hayat olmaz, yine ölür. Bütün hayat boyunca, hücrenin hayatı boyunca hep belli sınırlar içerisinde kontrol ediliyor. Ama tuzun hücreye girişini kontrol eden yüzlerce kapı var. Şimdi mantıken, yani bu böyle, yani bütün kapıların birbiriyle bağlantı halinde olması lazım. Ya bunu insanın nasıl yapacağını mesela düşünsek, bir bina düşünelim, dev bir bina. Yüzlerce kapısı var ve kapının önünde insanlar birikmişler. Her an giriş çıkış oluyor böyle. Size diyorlar ki, size söylüyorlar bunu. Siz bu bina yöneticisi olacaksınız. Bu binanın içinde her an en fazla 5000 kişi, en az 4500 kişi olacak. Sayı bunun altına ve üstüne çıkmayacak. Ama yüzlerce kapıdan içeriye insanlar giriyorlar, çıkıyorlar. Nasıl kontrol edersiniz? Bilgisayar sistemleri olması lazım değil mi? Bütün kapılar arasında koordine bir sistem olacak. Her an ne kadar giriyor, ne kadar çıkıyor.
Nazar ışıkları olacak ki giriş çıkışları görelim. Yani sistem çok detaylı bir sistem olması
lazım. Tabii yani kusursuz bir sistem olması lazım. Yani 5000'e geldiğinde kapıları kilitleyecek. Giriş olmayacak. 5000 lira olmayacak, izin vermeyecek ona. 4500 altında düştüğünde hemen kapıları açacak, içeri insan alacak. Değil mi? Ancak bilgisayar sistemiyle olabilir bu. Yani böyle insan yapamaz bunu. Çünkü nasıl elinde kalem kağıdı alıp bütün kapılardan kaç kişi girdi çıktı.
Zaten onun hızına yetişemezsin de yani.
Yetişemezsin
kapı
de.
Kapanana kadar bir iki kişi kaynar yani muhakkak.
Evet. Ama hücrenin zarında işte bu böyle. Yani bilgisayar sistemi yok. Kapılar dediğiniz cansız atomlardan yapılmış protein molekülleri. Ama muazzam bir akıl var. Bakın muazzam bir akıl. Kimin aklı o zaman? Hücrenin aklı değil. Atomlardan yapılıyor hücre. Allah'ın aklı. Yani Allah yaratıyor. Allah kontrol ediyor. Değil mi inşallah? Mesela hücrenin zarıyla ilgili bir filmimiz var. Onu görelim. Bakın kesecik hücrenin zarına doğru ilerliyor. Zar da bu gördüğünüz gibi bakın böyle yağ moleküllerinden yapılı bir yapısı var zarın. Çift molekül var burada. Gördüğünüz gibi. Bu hücre zarı. Şimdi kese geliyor. Kesenin içinde de önemli moleküller var. Bakın hücrenin zarına yapışıyor. Ve birleşiyor onunla. Gelen kese. Birlikte oluyor ki böylece bakın. Eğer bu böyle olmasa hücre zarındaki bütünlük bozulmuyor gördüğünüz gibi. Hücrenin dışındaki ortam hücrenin içine akamıyor. Birleştiği için anında birleşti. Fakat o kadar mükemmel bir zamanlamayla yapıyor ki bunu. Hiç bir kaçak yok. İçindekileri dışarıya atıyor. Bunlar da dışarıya çıkmış oldular bu moleküller. Hücre içindeki molekülleri görüyoruz. Onlar da bakın dışarı çıkacakları zaman hücre zarı onları alıyor, etrafını çevreliyor. Bir kese olarak içeriye bırakıyor. Muhteşem bir yapı yani bu moleküllerden oluşmuş bir yapıyı görüyoruz burada. O kadar kontrollü ki. Ve yani biraz önce söylediğimiz gibi giriş çıkışlar sayı olarak kontrol ediliyor, miktar olarak kontrol ediliyor. Ve başka mesela hücrenin içerisine girerken, bakın şu filmi de gösterelim. Bakın aktif taşıma sistemleri var. Şimdi hücrenin zarını görüyoruz. Burada yine çift moleküler bir yapısı var. Şimdi bakın bu proteinler kapıları oluşturuyor. Bunun gibi yüzlerce binlerce kapı var hücre zarının üzerinde. Ve aktif taşıma yapıyor şimdi bakın protein. Bir molekül geliyor, ihtiyacı olan bir molekül. Normalde hiçbir molekülü bırakmıyor. Yani bütün atomları da ayırt edebilecek bir yeteneği olması gerekiyor. Yani bu da bir mucize, ayrı mucize. Mesela gelen molekül demir mi, tuz mu? Bunlar atom yani neticede. Şimdi atomları insan ayırt edemez. Kapkaranlık bir ortamda bakın cansız atomlar başka atomların hangi ne atom olduğunu tespit ediyor, ne molekül olduğunu ve hücrenin neye ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü sadece ihtiyacı olanları bırakıyor içeri ve ihtiyacı olduğu miktarda. Yani muhteşem maşallah. Bakın hücrenin içine ve kapının şekli değişerek böyle içeriye pompalıyor bunu. Yani serbest bir giriş çıkış değil bu. Normalde kapalı kapı. Evet. Bakın geleni genişliyor, içeriye pompalıyor. Ve miktar da hep kontrol altında tutuluyor. Yani 100 tane kapı bunu yapıyorsa 100'ünün bıraktığı molekül miktarı hep hücrenin ihtiyacı olduğu kadar.
Hep her şey olması gerektiği kadar zaten. Ne fazla ne eksik.
Fazla ne eksik maşallah. Hocam,
sanki bir sensör varmış gibi algılıyor. Sonra içeri girmesine müsaade edileni içeri alıyor sadece. İçeri girmemesi gerekeni müsaade etmiyor.
Ya çok doğru. Yani
mesela ben bilgisayar mühendisiyim ama bilgisayarla ilgili hani burada milyonlarca hücre olduğunu, insan vücudunda, yaratılışında milyonlarca hücre olduğunu düşünürsek yani zamanı geldiği zaman 100 tane işlemi bile bilgisayarda çok zor bir şekilde yaptırıyorsunuz. Ama bu kadar komplike bir sistem içerisinde yani tüm sistemin, yani tüm hücrelerin bir şekilde sensörlerle, diğer ara birimlerle sürekli bir alışveriş içerisinde olması aslında hiçbir bilgisayarın kaldırabileceği yükte bir yapı değil. Yani bunu bilgisayar dahil zaten insanlar bunu da keşfetmeye yönelik, yani insan vücudunu anlamaya çalışıyoruz.
Çok evet. Doğru. Bak şimdi Can'ın söylediği çok önemli. İnsan vücudunda insan vücudunda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon. Şimdi bu hücrelerin içerisinde her bir hücrede bu kapılardan 1000 tane olduğunu varsayalım. Tamam mı? Her bir hücrenin ortalama 1000 tane kapısı olsa 100 trilyon çarpı 1000 100 katrilyon yapıyor. 100 katrilyon kapıdan her an binlerce molekül içeriye girip çıkıyor. Ve her şey kontrol altında. Veya 100 tane 100 trilyon hücremiz var bizim. Bunların içinde hepsinde DNA var. DNA'da bilgiler var ve protein sentezi yapılıyor. Saniyede bir hücrenin yaptığı proteinlerin sayısı 2000. Bakın bir saniyede her hücrede 2000 protein yapılıyor. 100 trilyon hücre var. Çarpalım 2000 ile 100 trilyonu. 200 katrilyon. Her an 200 katrilyon protein sentez ediliyor. Ve her an her bir hücrenin içerisinde 10 milyar protein var. Ve bu sentezlenen proteinlerden hatalı olanlar derhal elimine ediliyor. Hemen ayrılıyor ve hatasız olanlar bırakılıyor. Hata oranı da zaten çok düşük. Ve bu sentezlenen proteinler şimdi görev yerlerine gönderilecekler. 2000 protein, 200 katrilyon protein, bakın 200 katrilyon, 200 katrilyon, 200 katrilyon gidiyor böyle. Bunların üzerine posta kodları ekleniyor. Bu hücrenin içerisinde nereye gidecek mesela? Hücrenin enerji santralına gidecek. Onun kodu ekleniyor. Ya kardeşim sen nereden biliyorsun hangi proteinin nereye gideceğini? Bir. Değil mi? Onu bilen bir akıl olması lazım. O kadar süratli yapılıyor ki bu işlemler. Hemen posta kodu, posta merkezleri var. Golgi cisimciği deniyor buna. Anında ekleniyor ve ya enerji santralına gidiyor hücrenin. Ya hücre zarında mesela bir kapı olacaksa hücre zarına gönderiliyor. Oraya yerleşiyor. Başka proteinler tarafından da taşınıyor bunlar ayrıca hücrenin içerisinde. Ya da hormonsa bu hormon molekülü oluyor mesela bazen. İnsülin hormonu oluyor. Özel işlemlerden geçirilip dolaşıma veriliyor. Hücrenin dışına çıkartılıyor. 200 katrilyon, 200 katrilyon, 200 katrilyon anında postalamalar yapılıyor devamlı. Milyarlarca protein böyle bir tek hücrede dağıtımı yapılıyor. 100 trilyona vurduğunuzda sayı artık aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Bizim haberimiz var mı bundan?
Bir de bu çok kısa bir saniyelik bölümde oluyor. Şu an biz anlatıyoruz, detaylı anlatıyorsunuz hocam mesela. Bu detaylar çok kısa bir süre içinde oluyor. Bir de bu sadece bir yapısından bahsettik. Hücre ve proteinden bahsettik. Bir de bunun harici diğer organlar var. Kan dolaşımı var, beyin sistemi var. İşte sinyaller, beyine giden sinyaller var. Hani damar ağı mesela düşündüğümüz zaman 100 bin kilometre vardı. Hani dünyayı iki tur atıyorsunuz. Bunların sistemlerin hepsi içinde karmaşıklık yaratmadan ve bütün olarak. Yani biz şu anda hep bölge bölge anlatıyoruz. Ama bütününü birden kontrol etmeye bırakın, anlatmanız bile çok zor. Hepsini aynı anda nasıl organize edeceğini. Evet. Bu sistem hiçbir şekilde aksamaya uğramadan aynı şekilde devam ediyor. Olması gerektiği gibi. Yani hani biz sadece yapılarının nasıl olduğunu çözümledik. Onların üstünden konuşuyoruz ama esas sistem çok hızlı bir şekilde ve olması gerektiği şekilde akıyor. Evet.
Dün
çok
örneğini doğru. Vermiştik onun. Yani normalde işte bilgisayarlarda, hocam da daha iyi bilir tabii, bilgisayar mühendisiymiş. Dört çekirdekli bilgisayarlar olduğu zaman mesela çok hızlı oluyor. Mesela
paralel işlem yapabiliyor. Evet. Aynı yani otoban gibi düşünürsek bir yoldan değil dört şeritli bir yoldan gidiyormuş gibi yani dört araba aynı anda geçebiliyor. Dört işlemi aynı anda yapabiliyor. Yani dört çekirdekli. Evet,
çok fazla işlemi aynı anda yapabilme kapasitesi
var. Bölebiliyor, onu kontrol edebiliyor. O şekilde evet. Bir sistem var.
Beynin hesaplıyorlar kaç çekirdek olduğunu, kaç çekirdekli bir bilgisayara denk olduğunu. 100.000 çekirdekli bir bilgisayarla aynı kapasitede. Ya düşün bak, 4 çekirdek dediğimiz zaman bile
çok hızlı.
Yani anormal bir hız, anormal bir kapasite. Bizim beynimiz 100.000 çekirdek gibi bir rakam. Yani aynı anda zaten Oktay Hocam'ın biraz önce verdiği örnekteki gibi katrilyonlarca işlem oluyor. Düşünsenize bir bilgisayarda katrilyon tane program açtığınızı düşünebilir miyiz? Yani 5 tane 10 tane program açınca.
Hesap makinesinde yazdığınız zaman error veriyor hemen mesela. Çok fazla evet. Sayı yazdığınız zaman. Beyin hiçbir şekilde error vermiyor.
Ya
yani
bir kere bilgisayar kilitleniyor. Hangi en iyi bilgisayar
donuyor,
olsa.
Kalıyor. Evet.
Beyin hiç kilitleniyor mu? Ama kaç tane işlemi birden yapıyor? Yani çok doğru, Akın da söyledi. Can da söyledi. Yani beyinde bir katrilyon sinyal çıkıyor her an. Ama bir katrilyon sinyal öyle başıboş sinyal değil bunlar. Bunlar bizim görmemiz, duymamız, hareket nefes almamız, kalbimizin atım hacmi, vücut ısımız, hormonlar, iç organların durumu, kan dolaşım nereye kaydırılacak, terlememiz mi gerekiyor, titrememiz mi gerekiyor, denge, bütün kasların kontrolü, bütün hareketler, hepsi oradan kontrol ediliyor. Bir katriyon sinyalle her an. Fakat hiçbirbirine karışmıyor bunlar. Hiç kitlenmiyor. Yani 100 milyar sinir hücresi yaklaşık 100 trilyonla 1 katrilyon arası bağlantı yapıyor. 1 katrilyon sinyal gönderiliyor anında. Gelen sinyallerle gönderilen sinyaller. Hiç en ufak bir karışıklık yok. En ufak bir hesapta yanlışlık da yok. Çünkü insan bu öyle devam ediyor ki 60 yıl, 70 yıl değil mi? Kaç yaşına kadar? 80 yıl. Aralıksız devam ediyor. Uykuda da devam ediyor. Beyin çalışmaya devam ediyor. Bilgisayar en son teknoloji. Sık sık kilitleniyor.
Ama o da insan beyni.
60 yıl çalışan bir bilgisayar yani. Üretilebilir mi? Yok öyle bir şey değil mi? 60 yılı bırakın.
Yani 2 senede bir demode oluyor zaten.
Evet. Çünkü yeni bir teknolojisi geliyor. Yeni bir beyin ekleniyor. Yeni bir şey ekleniyor. Ama beynin hani sınırı olmadığı için, insan vücudunun da sınırı olmadığı için. Şimdi bilgisayarlarda hep insan beyninden esinlenerek yararlanıyorsunuz. Hani bakıyorsunuz mesela bölge bölge isimleri, insan vücudundaki isimler, beyindeki isimler. Hep bu şekilde söyleniyor mesela. Bellek diyorsunuz. İnsan belleğinden gelen bir şey. Zaten bu sistem de bilgisayar sistemi de insan beynine odaklanarak geldiği için. Hani belli bir sınıra kadar gidebiliyor. Onun üstüne zaten çıkamıyorsunuz yani.
Ne kadar çıkmayacaksınız. Bilgisayarla ilgili şu an bilim insanlarının bazı çalışmaları var. Yapay zeka üzerine ve yani bilgisayara düşünmeyi öğretmek bir iş. Yani onun daha bilgisayar onu kavrayamadı. O noktaya getiremediler. Bilgisayar kendi kendine düşünebildiği zaman asıl insanın düşünme faaliyetlerini yerine gerçekleştirebilir ama sadece biz yani düşünmemizin yanı sıra zaten vücudumuzda olan olayları zaten bilgisayar yönetemeyeceği için o noktalara zaten hiç gelemedik.
Evet. Şöyle bir
şimdi Can'ın söylediği çok önemli bir nokta. Onu şey edelim şimdi konuşalım. Bilgisayara bir kere bir program yazmak
zorunda. Yüklememiz gerekiyor ki yani düşünebilsin, sizin, ona evet, cevap verebilsin. Evet,
sizin yazdığınız program kadar bir şey işlem yapabilir bilgisayar. Şimdi insan, bakın teknik bir gerçek bu. Dışarıda madde var fakat biz aslında muhatap değiliz. Değil mi? Atomların yapısı gereği dışarıdan fotonlar geliyor gözümüze. Elektrik sinyalleri oluşuyor. Beynin içerisinde elektrik sinyalleri var sadece. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani gözden gelen fotonlar, göz kördür, görmüyor. Sinir hücrelerine çarptığı zaman elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Bu işitme için de geçerli. Dışarıda ses yok. Beynin içerisi kapkaranlık. Ne ışık var, ne ses var, ne koku var, ne tat vardır beynin içerisinde. Koku da yoktur. Havanın, moleküllerin titreşimi kulakta, kulakta sağ ağırdır. Elektrik sinyallerine dönüştürülür. Ara organdır kulak. Yani göz nasıl ara organ? Fotonları, enerji yüklü parçacıklar atomlardan gelen elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Kulak da bu hava titreşimi, hava molekülünün titreşimlerini, zar titreşiyor, kemikler titreşiyor, iç organda hareketler oluyor, tüycükler hareket ediyor, elektrik sinyalleri oluşuyor. Yani beynin içerisinde şu an sadece elektrik sinyalleri geziyor. Beynin küçücük bir yerinde biz renkli, üç boyutlu, canlı bir dünya ile muhatabız. Değil mi? Üç boyutlu bir görüntü var böyle, rengarenk. Dışarıda renk var mı? Yok. Güneş de kapkaranlıktır. Çünkü güneşten sadece atomları vardır. %99'u boşluk olan, ışık yoktur güneşte de. Ondan elektronlarından foton denen enerji yüklü parçacıklar gönderilir. Işık değildir bu. Bakın atomun bir parçasıdır. Parçacığıdır atomun. O parçacıklar bizim beynimizin içerisinde şu kadarcık bir yerinde görüntü sese dönüştürülüyor. Şimdi o zaman yani çok net bir gerçek var. Teknik bir gerçek, bilimsel bir gerçek. Gözü görmeden gören, kulağı olmadan işiten, beynimizin içerisindeki şu kadarcık bir yerde kulağı olmadan işiten, eli olmadan hisseden, burnu olmadan koku alan, dili olmadan tad alan bir varlık var demek. İşte Allah bunu bize Kur'an'da bildiriyor. Bu atomla alakası yok bunun. Yani madde, atom, başka bir atomdan gelen parçacığı nasıl görsün? Yani atomun böyle bir özelliği yok zaten. Atomun aklı da yok, şuuru da yok. Bu ruhumuz işte inşallah. Bu tabii bizim yani bilgisayarla ve diğer bütün canlılarla çok üstün kılan, değil mi? Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü olan bir varlık ve algıları var. Yani insan bilinci olan bir varlık olduğu için, ruhu olan bir varlık, düşünebiliyor, karar veriyor, muhakeme ediyor, hissediyor, görüyor, duyuyor, değil mi? Tad alıyor, koku alıyor, zevk alıyor, müzik duyuyor, lezzet alıyor mesela. Müzik dediğimiz şey, müzik yok dışarıda. Hava moleküllerinin titreşimi belli bir ritimde titreştiği zaman o bizde müzik olarak, lezzet olarak, haz olarak duyuluyor. İşte bu ruhu olan bir özellik. Maddenin üstünde bir şey bu. Materyalizmi, darwinizmi de yerle bir ediyor inşallah. Tabii bu özellik eşsiz bir özellik. Allah kendi ruhundan üflediği bir varlık olarak insanı farklı olarak yaratmış diğer canlılardan. Hayvanlarda bu özellik yok. Onlarda da canlı olma özelliği var. Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Ama insan ruhuyla algılıyor ve bu algıları bu sistemi yaratana işte Allah diyoruz inşallah. Bu sistemin yaratıcısı inşallah.
Ve hani hiçbir sistem olmadan yapıyor bunu. İnsan doğduğu andan itibaren hani görme, duyma, işte hareket etme ya da vücudun içindeki organların hareketleri, moleküller, bunları sürekli yapıyorsun. Ama şimdi bir bilgisayar dediğiniz zaman parça olarak düşündüğünüz zaman bir parça, yani tek başına anlamsız, hiçbir anlamı olmayan, parça parça ayırdığınız zaman hiçbir işe yaramayan, tek başına anlamsız bir bütün. Eğer bunu birleştirseniz bile elektrik olmadan kullanamadığınız bir şey ve belli bir şeyden sonra donup kilitlenip hani belli bir şeyden sonra üstüne oynama yapamadığınız bir şey ve üstüne ilave bir şey eklemeden, program eklemeden de hani yeni bir şeyler geliştiremediğiniz bir şey. Evet. O yüzden o da insan onda, ama böyle bir şey yok. Ne elektrik sıkıntımız var, ne bir şeyimiz var. Yani acizliklerimiz var. İşte onları da saymıştık, mesela uyumak, işte ne bileyim temizlenmek. Bunlar insanın acizliği ama devre dışı yapacak şeyler değiller. Oysa İnsanın yaptığı sistemde her şeyde bir şey gerekliliği var. Yani dışarıdan bir güç kaynağına gereği var. Ekstra.
Ender söyledi, çok doğru tabii. Bir de şunu unutmayalım. Şimdi bu anlattığımızdan tabii çok önemli bir gerçek ortaya çıkıyor. Bilgisayarda, bu masada, bu odada hepsi bizim zihnimizde, beynimizin mercimek kadar bir yerinde oluşuyor inşallah. Biz o mercimek kadar yerindeki ellerimizle mercimek kadar yerdeki bilgisayarı tutuyoruz. Tuşlarına basıyoruz.
Bir de görüyoruz bunu.
Evet, görüyoruz. Değil mi inşallah? Evet, hissediyoruz. Allah sonsuz sanatıyla yaratıyor inşallah. Mükemmel yani. Görüntü o kadar mükemmel ki. Şimdi rüyalarımızı düşünelim. Değil mi? Rüya gösteriyor Allah. Her gece bunun delilini gösteriyor inşallah. Ben şimdi dün gece gene rüyalar gördüm böyle. O kadar gerçekti ki. Yani bir uyanıyorum.
Kalkıyorsun sanki devam
ediyormuş
gibi.
Bakıyorum, yataktayım. Bir daha dalıyorum. Gene bir rüyadayım böyle. Yani görüntü de bayağı çok yakındı birbirine. Yani rüyayla yatak görüntüsü. Bir o görüntü mükemmel olarak çıkıyor. Hissediyorum, dokunuyorum. Gerçekten bambaşka bir ortamdayım. Hiç tanımadığım insanlarla muhatabım. Sonra bir an yatak görüntüsü başlıyor. Sonra gene aynı görüntü devam ediyor böyle. Değişik bir görüntü olarak, yani değişik bir rüya olarak. Orada hepsi var. Görüyoruz, dokunuyoruz, maddenin katılığını hissediyoruz. Ses duyuyorum. Ondan sonra koku, güneşi görüyorum mesela, böyle aydınlık ortamdayım, böyle güneşin ışığı var. Sıcak, her tarafa sıcaklığını hissediyorum. Sonra yatak görüntüsü var, güneş yok. Sonra yatak görüntüsü yok, güneşli başka bir ortam çıkıyor. Bir ev ortamında oluyorsun, başka bir ortamda oluyorsun. Allah aslında her delilini her gece gösteriyor bize, sürekli gösteriyor inşallah. Yani rüyadakine biz rüya diyoruz, buna gerçek diyoruz. Neye dayanıyoruz? Rüya diyoruz daha kısa. İşte hayat dediğimiz daha uzun, daha net, o daha flu. Değil mi? İşte ahirette de Allah görüş gücü keskindir diyor. Bu sefer dünya hayatının biz rüya hükmünde olduğuna hükmedeceğiz inşallah. Çünkü göz açıp kapama gibi bir kere
çok kısa
olduğunu daha net kavruyor insan. Hakikaten çok kısa. Yani zaman çünkü bir algı olarak var ve 60-70 yıllık bir hayat sonsuz hayatın yanında çok kısa. Ve orada daha net olacak, çok daha net olacak görüntü.
Bir de şey yapmıştık, evet. Hani geçen de anlatmıştık, 60-70 yıllık bir süreç var ama bunun işte yemek yemesi, uyuması, işte temizlik gidermek mesela, bunları da çıkardığımız zaman hayatta 2-3 sene kalıyor zaten 60 yılda. Evet. 2-3 sene bir zaman kalıyor düşündüğün zaman, evet. İnsanın kendine yaşadığı.
Doğru.
Bu da hiçbir süre değil yani, normal 60 yıla bile vurduğun zaman 2-3 yıl hiçbir şey değil. Bir de bunu sonsuzluk olarak düşündüğümüz zaman da gözükmeyecek kadar.
Sonsuz bir hayatı Allah kazanmak için bu kadar aslında kısa bir süre vermiş. Evet. Yani normal böyle 2-3 sene, 3-4 sene falan en fazla, o da hani orada Allah kul olarak geçirildiği zaman o vakit Allah sonsuz bir cenneti vaat ediyor inşallah onun karşılığında. Bir de biraz önce bahsettiğimiz gibi yani böyle hani dünyanın böyle gerçekliği veyahut da süresi, hepsi böyle Allah acizlikler içerisinde yaratmış ki bağlanmayalım diye.
Evet.
Mesela doktor hocam biraz önce verdiğin örnekte gibi, mesela rüyaya dalıyorsun, ondan sonra gerçeği görüyorsun. Yani hangisi gerçek, hangisi rüya, o bile karışabiliyor bazen. Yani rüyada mesela tam gerçekmiş gibi yaşıyorsun, bir bakıyorsun birden uyanıyorsun. Evet.
Bazen oluyor ya, rüyanın içinde rüya görüyor insan.
Evet.
Yani, nadiren de olsa öyle de oluyor yani, değil mi?
Uyanıyorsun, rüyaymış diyorsun. Rüyaymış. Sonra tekrar uyanıyorsun mesela. Yani Allah tam acizliği gösteriyor ve ahireti...
Beyin hiçbir şekilde durmadan çalışıyor. Uyusanız bile hani insanın en çok Hani şey dedi, ölüme geçtiği zaman hani, çünkü her yeniden uyanış bizim için diriliş oluyor her sabahta. Uyuduğumuz zaman beynimiz hiç ölmüyor. Beyin sürekli çalışıyor ve sürekli yapması gerekeni uykuda mesela, çünkü normal ayakta olduğumuz haldeki kan pompalamasıyla uyku halindeki farklı. Beyin bunu o zamana göre ayarlıyor. Ona göre mesela daha ağır çalıştırıyor, metabolizmayı yavaşlatıyor, vücudu dinlendiriyor, organları dinlendiriyor. Beyin hiç uyumadan da işlevine devam edebiliyor sürekli.
Evet. Yani uykuda da beyin bütün işlevleri kontrol etmeye devam
yine
ediyor.
Yine devam ediyor. Hani biz farkında değiliz ama yani bunu nasıl kontrol ediyoruz? Yani evrimcilerin söylediğine göre o zaman bunu nasıl kontrol ediyoruz? Yani zaten ayıkken kontrol edemiyoruz da 6 saniye önce, az önce gördük. Evet. Yani 6 saniye önceden beyin ne yapacağını söylüyor. Bir de bunu uyurken insan nasıl kontrol edecek? Kendinde değilsin çünkü. Yani.
Evet. Şu an mesela biliyor muyuz ne kadar oksijene ihtiyacımız var? Hiç haberimiz bile yok. Yani, ama beyin biliyor, hesaplıyor bunu. 100 trilyon hücrenin oksijen ihtiyacını anan karşılıyor.
Ve bir de nasıl karşılıyor? Şey yapıyor, kullanıyor. Belli bir kısmını kullanıyor. Yine dışarı verdiğimiz zaman oksijen veriyoruz mesela.
Evet.
Hani bütün azotları, karbondioksidi, oksijeni alıyoruz doğadan. Ama dışarı geri verdiğimiz zaman o belli bir kısmını kullanıyor. Gerekli olmayan kısmını da dışarı geri veriyoruz mesela. %21'lik kısmıydı sanırım kullandığımız bizim oksijen olarak. Bunun geri kalan kısmını da biz dışarıya yine oksijen olarak geri veriyoruz yani.
Evet, çok doğru. Yani
ayıklıyor bunun için.
Sadece değil ki, kalp atım hacmini belirliyor. Bir de hangi organlara ne kadar kan gidecek onun da ayarını, evet, yapıyor. Damarların çapları değiştirilerek
mesela
uyurken değil mi? Organlara o kadar kan gitmemesi gerekiyor. Ona göre kan dolaşımı çok yavaşlıyor. Tabii. Kalp atım hacmi de ona göre yavaşlıyor. Solunumun miktarı da düşüyor. Spor yaparken kaslara çok oksijen gitmesi gerekiyor. Bütün dolaşım kaslara yönlendirilir. Tamam, evet. İç organlardan çekilir. Çünkü midenin, bağırsağın o kadar kana ihtiyacı yoktur koşarken biz. Fakat yemek yediğimizde midenin, bağırsağın kana çok ihtiyacı var. Çünkü metabolizma hazmediliyor besinler, yenilen besinler sindiriliyor. Dolayısıyla kanın mide bağırsak sistemine çekilmesi gerekiyor. Bu sefer kaslardan alınıp oraya çekilir. Hatta onun için derler sporculara yemek yedikten sonra ağır spor yapmayın, evet, diye. Öyle. Kalbin yükünü çok arttırıyor bu. Hatta duyarız hep böyle, milli işte yüzücü yemek yedikten sonra daldı, hayatını kaybetti diye. 26 yaşında işte oluyor, 30 yaşında oluyor. Kalbin yükünü çok arttırıyor. Çünkü hem kaslara kan göndermesi gerekiyor, hem mide bağırsak sistemine. Bir de yoğun spor olduğunda tabii, böyle maksimum bir şeye geliyor. Bazen tabii yetersiz kalabiliyor.
Zaten yemekten sonra ağırlık çöker insan vücuduna. Dolayısıyla kanın değişimini yapmak için. Hani vücutta öyle bir şey ki kan 5 litre 10 litre de pompalayabiliyor. Ama 25-30 litreye kadar da çıkabiliyor bu egzersiz spor halinde.
Evet.
Hani o arada o bantta zaten gidip gelebiliyor. Yani bu da onun ne kadar hani zamanında ve yerinde aslında her şeyi gönderdiğini gösteriyor zaten açıkça.
Tabii normalde 70 atıyor mesela kalbimiz. Evet. Sporcularda daha biraz daha da düşüktür.
Evet.
Bu şundan dolayı düşüyor. Çok spor yapan antrenmanlı birisinde dolaşım kan damarlarının miktarı da artıyor kaslardaki. Kas daha iyi kasılarak daha az sayıda atıyor.
Evet.
60'lara falan düşer hatta sporcu.
Daha fazla kasılarak.
Evet. Evet, daha fazla kasılarak dediğin doğru. Daha çok kan gönderiyor. Sporcularda bir miktar düşüktür nabız. Ama 70 olan işte bu ortalama nabız, 80 olan spor halinde 150-180'lere çıkıyor. Ya kalp de çok muhteşem bir yapı. Yani düşünelim. Şimdi kalbi yaptığı işi biz ellerimize yapmak durumunda kalsak, elimizde bir şey olsa böyle o kanı pompalayacağız. Ama kanı nereye pompalıyor biliyor musunuz? 100 bin kilometre damar ağı var. Önünde bir tane şöyle büyüklükte bir aort damarı var. Evet. Ana atar damar. Ama o ana atar damar hemen dallanmaya başlıyor böyle. En sonunda da gidiyor kılcal damarlanma oluyor. Yani elimizdeki parmak uçlarında binlerce kılcal damar var bizim. Her bir hücreye damarın uzaklığı en fazla 50 mikron olabiliyor. Yani 1 milimetrenin binde biri mikron. Evet. 50 mikronda milimetrenin 20'de biri. Milimetrenin 20'de biri uzaklığından fazla uzakta olduğu zaman damar oksijen alamıyor hücre. 100 trilyon hücreye milimetrenin 20'de biri bir uzaklıkta olan bir damar yapısı düşünün. Ve kalp bunlara kanı pompalıyor. Ne kadar büyük bir yük bu.
Ve şeyde geçen de mesela anlatmıştık yapay kalple ilgili. Onları da yapay kalbi yapanlar da iki odacıktan yapıyorlar. İki karıncıktan yapıyorlar. İki karıncık fakat şöyle bir şey diyor ki hani tamam diyor kalbi yaptık fakat bu diyor kendi kendine kasılmasını ve kendi kendine kanı pompalamasını nasıl yapacağız diyorlar. En son çare olarak iki karıncanın arasına motor yerleştiriyorlar ve iç duvarlardan iterek kanı o şekilde kalbin kasılmasını sağlıyorlar. Bu da midede bir pile bağlanıyor ve o da dışarıdan başka bir radyo dalgalarıyla beslenen manyetik bir pil vücudun dış tarafına yapılıp oradan sinyallerle mesela kalbine o işlevi yapılıyor. O da diyor ki en fazla diyor yapabildiğimiz 10 litre kan pompalıyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Sadece yürümeye eşdeğer. Yani ne koşabilirsiniz ne hızlı hareketi, egzersiz kesinlikle zaten yapamazsınız. Sadece buna denk geliyor ve bu da çok uzun süre değil. Çünkü bizim kalbimiz 60-70 yıl boyunca milyar yani birkaç milyar kez atıyor. Onlar diyor ki 5 senede 125 milyar kere atsa diyor. 125 milyon kere atsa yeter diyor mesela.
Yani hedefleri de o yani. Durur o kıza devre yapar bir şey
zaten
yapar.
Zaten şey yapmıyor zaten.
İlla ki durur yani.
Uzun süre çok. Şeylerde denemiş.
5 sene aradı çalışan makineyi de gör. O makine her an durabilir oturur böyle.
Duruyor bekle. Zaten. Şeylerde
bir şey denedim. Olmuyor sana dilemesi.
Hocam sonuçta bir yardımcı dış bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Yani bilgisayarda da yapay olan hani insan vücuduna birleştirilmeye, entegre edilmeye çalışan bir üründe her zaman bir dış elektriksel bir kuvvete ihtiyaç duyuyoruz. Halbuki kalp biz doğduğumuzdan itibaren kendi gücümüzle, enerjimizle varız. Yani ve yani Allah böyle yarattı, bu şekilde de bunu ölümümüze kadar bunu sürdürüyor. Mükemmel bir kimyasal maşallah, yapı.
Evet.
Mükemmel bir kimyasal yapı ama konuşuyoruz, diyoruz ki 60'lı belki çok aşırı spor anında vücut kalp ritmi 170-180'lere geliyor ama yine bir limitimiz var. Yani yaşam süremiz gibi vücudumuzu da dengeli bir şekilde kullanmamız. Yani Allah'ın bize verdiği vücudu en akıllıca kullanmamız gerekiyor.
Doğru, bunu, çok doğru.
Hor kullanmamamız lazım.
Tabii. Yani onun için mesela şimdi çok doğru bir şey söyledi. Kilo alan birisi, kilosu olan birisi diyelim ki 10 kilo fazlası var. Hani bazen 20 kilo oluyor. Yani bu şu anlama geliyor. 10 kilo yağ dokusu taşıyorsun vücudunda ya da 20 kilo yağ dokusu taşıyorsun. Bunun içindeki damarları düşünelim biz böyle. Yüz binlerce, on binlerce damar var onun içerisinde. Kalp sürekli olarak yağ dokusuna, hiçbir işine yaramadığı bu yağ dokusuna kan pompalamak zorunda. Ne kadar büyük bir bilimlenmiş evet. oluyoruz değil mi? Kilosu olanlar bilir. Üzerindeki ağırlıktan, baskıdan dolayı uyumakta güçlük çeker, nefes almakta güçlük çeker.
Hareket
kalbi ona istiyor. Göre tabii hep böyle bir hızlı, bir zorlu bir şey içerisindedir. Dolayısıyla kilo vermek gerekiyor yani az yiyip. Kilo vermek gerekiyor tabii yani iyi bakmaktan yani kısaca. Bu iyi bakmaktır. Evet. İşte tereyağdan uzak duracağız, kolesterol yapan şeylerden. Kırmızı eti az miktarda belli zamanlarda yiyeceğiz. Hakikaten iyi bakmak gerekiyor. Spor yapabiliyorsa... Mesela değil mi günde işte yarım saat yürüyüş ona göre mutlaka iyi bakmak gerekiyor hakikaten.
Hocam önemli. Sohbet çok güzel gidiyor da kısa bir ara vermemiz gerekiyor sonra tekrar birlikteyiz. Tekrardan merhaba kısa aradan sonra birlikteyiz yine. Bu karıncalarla ilgili doğal afetlerle ilgili önlemlerine değinmek istiyorum. Aralarında çok güzel organize bir şekilde çalışıyor karıncalar. Şöyle örnek vereyim. Mesela biliyorsunuz tropikal ormanlarda yağışlar çok şiddetli oluyor. Bunların da karıncalar için çok büyük tehlikesi var. Yuvaları çünkü yerin toprağın altında olduğu için sel felaketlerinde ya da yoğun yağışlarda tehlike altında kalıyorlar. Bunlar da kendi aralarında bundan kurtulmanın yollarını bulmuşlar. Şu şekilde mesela şöyle düşünelim. Çok yağış var mesela. Bu yağıştan karıncalar önlenmek için bir tanesi bütün yuvaya haber vermeye gidiyor. Yani kendisi kaçıp kurtulma peşinde değil. Bir kere onu görüyoruz hani. Evrimcilerin dediği gibi işte hani güçlü olan hayatta kalır, güçsüzü yener diye bir şey yok. Ya da bencil olur, egoist olur diye bir şey yok.
Savaş alanı.
Savaş alanı diye bir şey yok. Yok. Tamamen hani hiçbir çıkarı olmadan gidip yuvaya, herkesin kurtulması için yuvaya gidip oradaki diğer karıncalara haber verip kaçış yolunu yapıyorlar. Şöyle bir şey var mesela çok yoğun yağdı diyelim. Bu 30 saniye içinde bu karıncalar kaçıyorlar yuvalarından. Ama diyelim çok yağın tropikal ormanlarda aşırı yağış olduğu zaman 30 saniye içinde kalmadan bile çok fazla bir sel suyuna maruz kalabiliyorlar. Bundan korunmak için de birbirleriyle birleşip top halini alıp suyun üstünde sanki bir kayık vazifesinde gider gibi yol alıyorlar. Nasıl yapıyor mesela birbirlerine tomak şeklinde düşünelim. Yuvarlak hafif böyle eğri bir şekilde düşünelim. Suyun üstünde bu şekilde gidip sırayla biri nefes alırken diğeri suyun altında. Daha sonra öbürü nefes alırken diğeri suyun altında. Bu şekilde dönerek kayık misali hani sular çekilene kadar ilerliyorlar. Yollarını devam ettiriyorlar. Hani karıncalar bunu yaparken bu haber verme sırası, bu birliktelik sırası hep toplu halde düşünülüp hani yapılmış gibi sanki bunlara bunun birisinin söylediği hani şu şekilde kaçmanız gerekiyor şu şekilde anlatılmadan tamamen Allah'ın verdiği ilhamla bu şekilde hareket ediyorlar ve hiçbir bencillik, egoistik duygusu içermeden. Tamamen birbirlerini kollamak ve hayatta kalmak için birbirlerine destek oluyorlar. Bu da hani karıncaların ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını, diğer canlılarda da olduğu gibi. Bu da kısa bir örneği. Bununla ilgili bir videomuz var isterseniz. Onu izleyelim. Evet, burada da gördük hocam, hani nasıl bir sal gibi, resmen baktığın zaman sanki bir kayık üstünde, bir salın üstünde yolculuk ediyorlar. Oysa orada birbirlerine devir daim yoluyla, yani yer değiştirerek sürekli, hani fedakarlık yaparak, birbirleri için fedakarlık yaparak o şekilde ilerliyorlar suda da. Bu da hani gördüğümüz gibi karıncaların ne kadar eşsiz bir şekilde yaratıldığını ve bunlara ilhamın verenin Allah olduğunu, hani bunların kendi beyinleriyle yapacağı şeyin olmadığını. Çünkü hani nasıl suda oksijensiz kalırım, bunun için yer değiştirmem gerekir ya da şu şekilde olursam batmam, şöyle devam ederim diye düşünmeleri gibi bir şey kesinlikle olamaz yani. O yüzden dolayı bu da tamamen Allah'ın ilhamıyla olan bir şey. Bununla ilgili hatta bir ayet de var, izninizle okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda da ve üretip yaydığı canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Yani burada da görüyoruz hani yerdeki ve gökteki canlılar için hep yapılmış ve insanlara ibretler vardır diyor zaten.
Evet.
Hani insanlar için de burada da şunu görüyoruz, hani karıncalar bile, canlılar bile düşündüğümüz zaman küçük canlılar nasıl dayanışma içinde, yardımlaşma ve fedakarlıktalar. Hani buradan da insanların aslında savaşların ve birbirlerini ezmenin, işte üstte oldum, altta oldum gibi değil de tamamen fedakarlık ve birbirini düşünerek hareket etmesi gerektiğini burada da gösteriyor canlılardan. Zaten bize verdiği ibretler de bunlar. Hani bu hayvanlardan örnek alıp siz de bunları görüp, hani hayvanlar nasıl birbirleri için fedakarlık yapıyorlarsa insanoğlu da birbiri için bu fedakarlığı göstermeli.
Evet, çok doğru. Yani şurada karıncaların yerinde insanlar görsek hiç şaşırmazdık. Değil mi?
Birbirine kurtarıyor deriz.
İnsanlar bir sal yapıyorlar. Oradan toplu halde birbirlerine yardım ederek işte diğerleri, zayıf olanları da çıkartıyorlar. Herkes birbirine yardımlaşıyor. Toplu halde sala biniyorlar. Selden kaçıyorlar. Ama karıncaları görünce tabii çok şaşırtıcı. Çünkü karıncanın beyni bile yok normalde. Bir kere en başta itibaren bir karınca senin geldiğini anlıyor, boğulma pahasına gidip haber veriyor. Ve o binlerce, on binlerce karıncadan oluşan karınca kolonisi derhal yuvayı boşaltıyor. Bir kere muazzam bir haberleşme sistemi evet. gerekiyor. Ve haberleşiyorlar birbirleriyle. Herkes birbirine haber veriyor. Özel sistemler vasıtasıyla. Özel yollar oluyor böyle. O bir koku izi bırakıyorlar mesela. Toplu halde yuvanın dışına çıkıyorlar. Sel geldiği takdirde. Selin üzerinde bir sal yapmışlar. Özür dilerim. Selin altı, bu salın altında karıncalar var. Onların nefes alması gerekiyor. Derhal üste geçiyorlar. Üste geçtiğinde üsttekiler alta geçiyor. Kimse ya ben ne yapamam, işte niye ben yapayım, en ufak bir tereddüt yok. Muazzam bir koordinasyon var. Fedakarlık var. Sosyal bir hareket var yani. Hep evet. birliktelik var. Şimdi Darwinizm iddialarını düşünelim. Hayat bir kere diyor bir savaş alanıdır diyor. Doğa diyor bir savaş alanıdır diyor. Güçlü olan diyor hayatta kalır. Zayıf olan yok olur gider. Güçlü zayıfı ezer. Ve çatışma ilerlemenin temelidir diyor. Yani Darwinizmin bu saçma sapan iddialarına göre sürekli bir çatışma, herkesin birbirini yemesi, canların birbirini
egoist
yemesi
olması,
değil mi? Egoistlik, bencillik, merhametsizlik, fedakarlık hepsi kaldırıyor götürüyor, sevgiyi yok etti dünyadan, fedakarlığı yok etti. Bunun yerine bencillik, değil mi? Çatışma, kan dökme, zorbalık, güçlünün ayakta kaldığı bir sistem getirdi Darwinizm. Evet. Halbuki hiç alakası yok. Böyle bir şey de yok ve dünya kan gölüne döndü. Bakın Darwin diyor ki, şimdi Darwin çok önemli itirafları var zaten bununla ilgili. Evrim teorisine karşı, yani türlerin kökeni kitabında söylüyor bunu. Teoriye karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin altında, ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanamayacak kadar çok ezildim diyor. Biliyor da yanlış olduğunu, bunalıma girdiğini söylüyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Devam ediyor şimdi bu canlılarda ki bu davranışların içgüdü olduğunu söylüyorlar. Yani içgüdü derken tabii içgüdü nedir? Yani bu Darwinizmin meydana getirdiği bir iddia, maddeyi mutlak kabul eden. Sanki içinde onu güden bir şey var. İçini kesip bakıyoruz canlının, hiçbir şey çıkmıyor içgüdü. Yani neticede canlılar da cansız atomlardan yapılmış. Allah'ın hayat verdiği canlılar. İçgüdüler diyor doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Sorguluyor şimdi teorisini, iddiasını. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Ya hiçbirini açıklayamayız diyor. Ne arıların diyor bu davranışlarını açıklayabiliriz. Halbuki Allah bunun Kur'an'da Allah'ın vahyiyle olduğunu bildiriyor. Yani Allah'ın emriyle, Allah'ın ilhamıyla canlılar hareket ediyorlar. Şimdi karınca da kendiliğinden yapmıyor bunu. Allah'ın ilhamıyla yapıyorlar bu davranışları. Fedakarlık gösteriyor aleni bir şekilde. Akıl gösteriyor. Değil mi? Bir kaçış yolu, strateji uyguluyorlar. Hep birlikte haberleşip toplu halde çıkıyorlar. Sal yapıyorlar. Altta kalan hemen üste geliyor. Üste kalan alta geliyor. Sürekli döndürüyorlar ki kimse boğulmasın diye. Ta ki emniyet içinde bir yere varana kadar karıncalar bunu yapıyor.
Bir de birliktelikleri hani olay doğal afet geçtikten sonra da devam ediyor. Hani şey gibi değil, Darwinistlerin dediği gibi gemisini kurtaran kaptan işte ne bileyim hani zor durumda işte Allah'ım bana yardım et ama karaya çıktığın zaman iyi olduğu zaman işte tamam her şey yolunda söylediklerini unut, o tarzda değil. Bunlar o felaketi atlattıktan sonra da yine hep birlikte bütün olarak çalışıp yine yuvalarını kurma peşindeler. Yani hiçbir şekilde biz bu afetten kurtulduk da işte bundan sonra herkes kendi yoluna baksın da yok. Hiçbir şekilde o bütünlüğü bozmuyorlar, birliklerini bozmuyor. Çünkü karınca dediğimiz zaman hep karıncaları bir bütün halinde görürüz, birlikte olarak görürüz. Kopmazlar birbirlerinden. Ve bu da hani iyi günde kötü günde demişler cidden. Bunlar da iyi ve kötü günde de olsa hep birlikteler, hep birlikte hareket ediyorlar. Hiçbir şekilde bozulmadan.
Evet, yani canlılarda özellikle koloni halinde yaşayan canlılarda hep bunu görüyoruz. Yani sanki böyle hep bir bütün olarak tek bir canlıymış gibi hareket ediyor. Mesela oradaki karıncalara baktık. Yani alttaki, mesela üsttekilerin alta geçme zamanı geliyor. Yani normalde mesela insanlar arasında böyle bir şey olsa, mesela ölüm kalım durumu olsa. Suyun içerisindeyiz. İşte bir kısım insanların kendini ölüme atması gerekiyor. Yani ölüm tehlikesi içerisine girmesi gerekiyor. İnsanlar arasında bile bununla ilgili hani tartışma çıkar normalde. Hani karınca niye kabul etsin ki böyle bir durumda?
Tabii.
Mesela aynı şeyi penguenlerde de var. Dişi penguenler mesela yumurtayı erkeğe teslim ediyorlar. Erkeğin ayakları üzerinde duruyor yumurtası. Ve aylarca ayakta o şekilde
ne
duruyorlar.
Ne yiyor, ne içiyor, hiçbir şekilde beslenmiyor bu şekilde.
Ve de soğuktan korunmak için de şöyle bir yöntem izliyorlar. Mesela yuvarlak halinde böyle içten içe sıralarla bir yapı oluşturuyorlar. Koloni halinde duruyorlar. Ve sürekli olarak mesela...
Yer değişiyorlar, dışarıdakiler.
Yer değişiyorlar.
Dışarıdakiler.
Dışarıdakiler bir içeri giriyor, oradan bir kısım dışarı çıkıyor. Sonra daha da içeri giriyor, daha da içeri giriyor. Sürekli bir yer değiştiriyorlar. Normalde mesela öyle bir şeyin insanlar arasında olduğunu düşünün. Acayip tartışma çıkar. Ben biraz daha duracağım der.
Aynen. Benimki geçmiyorum. Ya da benimki az oldu falan. Mesela şeyi de görmüştük çöl karıncalarında. Yani yuvayı kapattıktan sonra çölün altında iki tane karınca dışarıda kalıyor. Yuvanın tamamen kapandığına bakıyorlar. O iki karınca ölüyor. Hani fedakarlık yapıyor diğerleri için. Normalde kim kimin için bunu yapar? Mesela hani yuvayı kapatacağım ama hani onlar yaşasın ben öleceğim. Fedakarlık yapıyorlar. Resmen bunu yapıyorlar. Kapatıp dışarıda artık doğaya teslim oluyor. Ve her gün böyle iki tane karınca çöllerde bu şekilde hayatını kaybediyor mesela.
Tüm koloninin hayatını devam ettirmesi
için. Tüm hayatı, hani karıncalar devam etsinler, onlar yaşasınlar diye yuva tamamen kapansın. Hani dışarıdan gelecek canlılar hiçbir şekilde onları fark etmesin diye böyle bir fedakarlık yapıyorlar.
İşte bunlar...
Allah'ta ayette hayvanlar da sizin için ibretler vardır buyuruyor. Şimdi Darwinistlere baktığımızda öyle bir yansıtıyorlar ki bize, yani öyle bir hayat yansıtıyorlar ki, yani herkes birbirini öldürür, sadece işte birbirimizi öldürerek savaşlar mesela dediler Darwinistler, gelişmek için çok önemlidir deyip iki tane dünya savaşı çıkardılar. Yani insanın evrimde daha ilerlemesi için, evrimini tamamlaması için sözde savaşması gerekiyor. Bu savaşlar sayesinde insanlar daha da gelişkin hale gelecekler. Hatta belki insandan daha farklı bir canlıya dönüşecekler.
Ama işte iddialarda bulundular. Ülkelerin ekonomisi geriliyor, insanlar
tabii ki
geriliyor.
Savaştan
her şey geriliyor.
Yani ilerleme olur işte, mu? Tabii. Çatışarak gerileme olur.
İşte yani, hocam bu da şey, Hazreti Mehdi'nin aslında çıkış alametlerinden. Hani evet, biliyorsunuz bu zamanda, çünkü savaşların, insanların birbirlerine kötülük yapmalarının, yoksulluğun, sefaletin ve ezmenin, yani egoistliğin ön plana çıktığı bir zaman. Burada da 1400 sene önce peygamberimiz bunu zaten söylemiş.
Evet.
Hazreti Mehdi'nin çıkacağına dair alametlerin olacağını. Bunların en büyük şeyi de zaten bu savaşlarla ilgili olanlar. Mesela savaşların artacağına dair şeyler. Bunlar da zaten yaşadığımız zamanda, baktığımız zaman görüyoruz. Mesela 2003 yılında olan Irak Savaşı'nda mesela bunu görüyoruz. Bununla ilgili mesela hocam görüntüler var, slaytlar. O şekilde anlatalım, daha iyi olur.
Olur olur. Çok iyi olur. Çok doğru Ender'in söylediği. Hakikaten Darwinizm ve materyalizm dünyayı kan gölüne çevirdi. Getirdiği bu mantıklarla dünyanın %99'unu kontrol edip. Bu da Mehdiyet'in çok önemli alameti. Evet. Yani bunun olması gerekiyor ki Hazreti Mehdi'nin değil mi, öyle bir ortamda gelip Darwinizm, materyalizm ortadan kaldırıp bütün dünyada barışın olduğu, güzel ahlakın hakim olduğu bir dönem olsun. Evet, Irak'la i̇şte, ilgili.
Şimdi de hani bunun gözükmemesinin zaten şeyi, insanların büyük gaflet içinde olmaları ve görmemeleri. Yani Deccaliyet'in verdiği etkide olmaları. O yüzden dolayı şu anda bu alametleri göremeyenlerin görmeme nedeni de bu zaten. O yüzden dolayı bunlar da şimdi burada da mesela görüyoruz, yansıtabilirsek. Ahir zamanla ilgili yaşanan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri mesela. Burada söylüyor. Ahir zamanda diyor, Bağdat alevlerle yok olacağız. Bunu da gördük mesela gece bombardıman sonucunda Bağdat'ın alevlerle zaten çıkan fotoğraflarda da, basında yansıyanlarda da alametin nasıl olduğunu ve Bağdat'ın alev alev yandığı zaten hadisle belirtiliyor. Diyor ki Bağdat alev alev yanacaktır diyor. Yok edilmesi diyor söz konusudur. Irak, bu da çok mesela enteresan. Irak ordusunun çölde kaybolması. Gerçekten de Irak ordusu çölde kayboluyor. Yaklaşık 60 bin kişilik Cumhuriyet muhafızları ile 15 bin kişilik Irak askerleri çölde birdenbire nedeni bulunmadan bir şekilde kayboluyor.
Bütün ordu, Amerikan ordusu geldiğinde tam Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği gibi bir ordu yok oldu. Yani hiç direnç olmadı. Hatta uçaklarını bile bulamadılar. Uçakları kumların altından çıktı. Yani bir tek mermi sıkan üniformalı asker yoktu Irak'ta. Koskoca Irak'ta ki dünyanın en büyük ordularından biri olduğu söyleniyordu. Hatta hatırlarsanız o dönemin siyasetçileri çıkıp televizyonlarda işte gelirlerse şöyle yapacağız, böyle karşı koyacağız, bakın neler hazırlıyoruz falan diye demeçler veriyorlardı. Amerikan ordusu girdi, bakın Peygamber Efendimiz diyor ki burada hadiste 5 alameti bulunur diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha. Bakın Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Bir ordunun batışı diyor. Dönemin gazete haberleri, Saddam da yok, adamları da, Saddam cuntası kayıp. Ama bu ordu çölde yere batacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Bakın şimdi, ancak bu ordu çöle girdiğinde Zul Hüleyfe denilen yerde öylesine toprağa gömülecektir ki onların üstte olanları alttakileri, altta olanların üsttekileri kıyamete kadar göremeyeceklerdir. Şimdi hadiste altı çizili yerde bakın Peygamberimiz diyor ki bu ordu çöle girdiğinde diyor. Bakın solda gazete haberleri var. Saddam'ın uçakları kumlardan çıkartıldı. Evet, aynısıyla maşallah bildirildiği gibi, tarif edildiği gibi gerçekleşiyor.
Hani burada da görüyoruz mesela bu ordunun yok olması, kaybolması ve bir başka hadiste de devam ettiği zaman şunu söylüyor. Mesela diyor ki büyük ekonomik sıkıntıların yaşanacağı, yani Irak'ın parasının olmayacağı, savaştan dolayı insanların ekonomik gücünün çok düşeceği dolayı. Mesela şöyle söylüyor. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Yani burada insanların ne kadar zor durumda, ne kadar fakir ve yoksul durumda kalacağını söylüyor burada. Burada da çıkan burada da çıkan mesela haberlerde görürüz, Irak borç batağında. İşte Iraklılar artık dolar kullanacak. Hani kendi paralarını da şey yapamıyorlar.
Bakın parasını da değişti değil mi? Para birimi de
değişti. Evet, para birimi de değişti ve Saddam'ın paralarına veda deniyor mesela. İşte Irak'a uçak dolusu dolar. Yani bunlar da ekonomisinin çok kötüye gittiğini ve halkın artık kendini bile geçindiremeyecek şekilde yoksulluk çektiği, bu da alametler arasında. Bu ambargo, mesela ambargo uygulanması da var. Burada da şöyle söyleniyor ayette, hadiste.
Peygamber Efendimiz.
Evet, Peygamber Efendimiz tarafından. Diyor ki öyle bir zaman yaklaşıyor ki Irak ahalisine bir kafız, kile, bir dirhem sevk olunmayacak. Yani burada ambargonun ne kadar uzatıldığı, ambargoların olacağı, insanların engelleneceğine evet. dair.
Yardımın kesileceği
dair. Evet, yardımlar kesileceğine dair. Hani halkın çaresiz kalacağına dair şeyler söyleniyor zaten burada da. Orada zaten yazıyor, hasta olan ölüyor diyor. Yani hiçbir şekilde kimsenin kimseye yardım etme gibi bir söz konusu yok. Tamamen ambargo içinde ve sefalet, yoksulluk içinde bir hayat sürüyorlar o sırada.
Ya bu tabi Peygamber Efendimizin mucizesi. Allah'ın vahiyle gelecekte olan bütün Allah bir tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içinde bütün kaderi, bütün sonsuz hayatı yaşatıp bitirdiği için, yaratıp bitirdiği için inşallah gelecekte olan olayları, ki bizim için gelecek oluyor gelecek. Allah katında zaman yok. 1400 sene öncesinden peygamberimize vahiyle bildiriyor Allah. Hadisler yoluyla. Şimdi bu 1400 sene sonra gerçekleşen bir olay. Nasıl tarif ediyordu peygamberimiz? Irak'ta bir Bağdat'ın alev alev yanacağını söylüyor. Bakın gazete haberleri birebir aynı. Bağdat alev alev yanıyor diyor. Evet. Irak savaşını anlatıyor. Aynı zamanda diyor ki mesela peygamberimiz hadiste sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu diyor yok olacak diyor, değil mi? Çok yerde iyi, yerde evet, bildiriyor Beydağ'da diyor. Evet. Tarihte böyle bir şey var mı? Hiç yok. Yani hangi ordu yok olmuş bugüne kadar?
Evet.
Yani ordunun askeri vardır, üniformalı. O karşınıza çıkar, bir savaş olur. Yenilir, galip gelir, o ayrı konu. Ama hiçbir ordunun yok olduğu bugüne kadar böyle bir şey yok. Irak dünyanın en büyük ordularından biri. Uçakları var, tankları var, motorize tümenleri var, işte piyadeleri var. Var da var değil mi?
Evet.
Ya bir tane üniformalı asker göremediler. Bir tane asker uçakları kumların altından çıktı diyor.
Evet.
Çöle batar diyor ordu diyor. Uçaklar hakikaten çöle batmış. Yani çölün altında, kumun altında, kumun altından çıkartılıyor.
Evet.
Bakın milimetrik olarak gerçekleşti. Sırf bunu gören birisi Hazreti Mehdi'nin çıktığını, ahir zamanda yaşadığımızı net olarak...
Sadece hocam bu da değil. Evet. Irak'la ilgili daha detaylar da var mesela. Diyor ki, Irak'ın diyor yeniden yapılanması diyor. Irak bu savaş sonucunda büyük kayıplara uğruyor. Ve Irak sadece 2003'teki savaşını da göze alarak değil. Irak-Irak savaşı, Körfez savaşı, bunlarda da büyük kayıplar oluyor. Ve çoğu şehri Irak'ın yerle bir oluyor. Burada da işte Irak'ın artık yeniden yapılanmasına ve inşa edilmesine neden oluyor. Çünkü çok büyük yerler helak oluyorlar. Yani ziyan oluyor bütün şehirler. O yüzden dolayı yeniden yapılanmaya da gidiyor ve bu da aynı şekilde hadislerde belirtiliyor. Evet. Daha sonra Irak halkının Şam'a kaçmasından bahsediliyor. Savaş sırasında insanların hani kurtulmak için bir göçü söz konusu söyleniyor. Burada da aynı şekilde mesela diyor ki masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar diyor. Çünkü hani insanlar kaçacak, savunacak yer arıyorlar. Bu yüzden dolayı da Şam'a doğru kaçmaya başlıyor Irak halkı. Bir de Irak halkının üçe bölüneceğinden bahsediliyor.
Burada tam da öyle işte, oldu.
Evet, tam
peygamberimiz üçe bölünecek diyor.
Burada da şöyle oluyor mesela. Bir kısmı hırsızlık, gasp yapıyorlar. Yağmalama yapıyorlar. Bunlara çapulculuk olarak adlandırıyor mesela. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp gidiyorlar. Bir kısmı da savaşta ölüyorlar. Yani böylece üçe ayrılmış oluyor. Yani hırsızlık yapanlar, yağmalama yapanlar bir grup. Ailelerini bırakıp kaçanlar bir grup. Savaşta hayatını yitirenler de başka bir grup. Yani toplam olarak üçe ayrılıyorlar. Bu da aynı şekilde yine hadiste yer alıyor.
Yani burada bu kadar detaylı, yani bunu tabii insanın görmemesi için.
Hani bu kadar şey, zaten bu kadar şeyin orada söylenip de 1400 sene önce söylenip de peygamberimiz tarafından. Şimdi böyle olması tesadüf demeniz imkansız. Yani zaten tesadüf diye bir şey yok da insanlar için tesadüf var. Hani öyle bile düşünsek, yani bu kadar, şu an 9 tane özellik anlattık. Sadece Irak Savaşı ile ilgili daha bir sürü alamet var. Yani bu kadar şeyin denk gelmesi, bu kadar 9 tane şeyi tek tek hani ayrıntılarıyla denk gelmesi mümkün değil,
evet,
zaten.
Evet, yani çok sayıda alamet var inşallah. Ve bunları Peygamber Efendimiz zaman bildiriyor. Yani Hicri 1400'den itibaren.
Evet, o da
o dönemde diyor insanlar Mehdi'nin etrafında toplanacaklardır diyor. Yani 1980 yılına işaret, evet, var. Bakın 1980 yılından 2011 yılına kadar bu yaklaşık 30 senelik bir dönem içerisinde 150'den fazla bu şekilde alametin hepsi gerçekleşti. Mesela Kabe'ye kanlı baskın olacak diyor Peygamber Efendimiz. Kabe'yi söylüyor. Ve tarihte ilk defa birinci günü, bakın Hicri 1400'ün 1400'de özellikle dikkat çekiyor Peygamberimiz. Birinci günü 1400'ün, yani 1 Muharrem Hicri 1400, bu 22 Kasım 1979 yılına denk geliyor birinci günü. Kabe'ye kanlı bir baskın oluyor tarihte ilk defa. Orada hacılar şehit ediliyor, kan dökülüyor Kabe'de, evet. İlk defa oluyor. Başka bir hadiste diyor ki Peygamberimiz, bir kanlı baskın daha olacak diyor ama bu sefer diyor tam Kabe'de değil, onun hemen dışında. 1987 yılında Kabe değil, hemen dışında, bütün gazetelere haber oldu bu. Bu kanlı baskın oluyor. Peygamberimiz diyor ki bakın Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Tarihte evet. Fırat'ın suyunun akmadığı, kesildiği hiçbir dönem yok. Ne zaman kesiliyor? 1975 yılında Keban Barajı yapılıyor. Gazetelerdeki dönemde Fırat'ın suyu kesildi diye ana sayfada haberler evet. var. İlk defa durduruluyor tarihte.
Maşallah.
Bakın hepsi 1400'e gelirken, Hicri 1400 evet. yılında itibaren ve öncesi alamet tabii Fırat'ın suyunun kesilmesi. Halley kuyruklu yıldızının geçmesi, Dürin kuyruklu yıldızının çıkışı. Geçmesi. Diyor ki Ramazan ayında diyor Peygamber Efendimiz 2 sene üst üste Ramazan ayında, her 2 senede Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. Evet. 15 gün arayla. Bakıyorsunuz ilk defa oluyor bu. Ne zaman oluyor? 1981 ve 1982 yılında 2 sene üst üste Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları oldu.
2007-2008'de kuraklık mesela, ona dair hani diyor ki kuraklık olacak. Hani ülke sıkıntısı, su sıkıntısı yaşanacak diye. Ama bunun ertesinde yani 2009'da da aşırı bir su vardı mesela. Evet. Sel ve yağmurların olacağı.
Lulin kuyruklu yıldızının öncesi ve sonrasını aynen. söylüyor.
Diyor ki Lulin kuyruklu yıldızından önce çok büyük bir kuraklık olacak. Ülkeler, bütün ülkeleri etkileyecek kuraklık. Daha sonra bu Lulin kuyruklu yıldızı geçtikten sonra da tam aksine aşırı yağışlar olacak. Artık insanlar yağmur yağmasın diye dua edecekler demişti. Burada da görüyoruz hani evet. tsunamiler, seller, doğal afetler inanılmaz derecede attı Lulin kuyruklu yıldızından sonra.
Maşallah.
Bu da çok detaylı olarak söylenmişti.
Peygamberimizin mucizesi bunlar.
Evet. Yani. Tabii Peygamberimiz Lulin demiyor hadiste ama tarif ediyor Peygamberimiz hadiste. İki boynuzlu, çift uçlu bir kuyruklu yıldız diyor. Evet. Bütün gök cisimlerinin aksi istikametinde hareket edecek evet. diyor. Ve diyor normalden daha parlak olacak diyor.
6 kat yıldızından
ve öncesinde kuraklık, Ender hocamın söylediği gibi sonrasında da diyor yağmurlar olacak diyor. Evet. Ne zaman oldu bu? Bakın Lulin diye bir kuyruklu yıldızın varlığından hiçbir bilim adamının haberi yoktu.
Evet.
Bir kere kuyruklu yıldız deyince ne akla gelir? Bir tane yıldız gider. Arkasında evet. bir tane kuyruğu vardır değil mi? Lulin tam hadiste tarif edildiği gibi
hem önünde
var, resmini göstereyim. Evet. Hem önünde var hem arkasında var. Kimse bilmiyordu böyle bir kuyruklu yıldız olduğunu.
Şeye zaten baktığınız zaman ve o şey değil, simetrik olarak değil. Bir boynuzu andırır şekilde eğimli olarak da o yıldıza baktığınız zaman.
Bakın bu Lulin. Bakın, böyle bir kuyruklu yıldız kimse görmedi bugüne kadar.
Zaten diyor hem ya, arkada kuyruğu boynuzlu.
Var. Bakın hem arkada kuyruğu var hem de önde kuyruğu var. Ya önde kuyruk olmaz zaten yani. Çift tabii. tuşlu ve boynuz gibi diyor. Bakın bir açıyla, dümdüz değil. Bir açısı var.
Boynuz
diyor şeklinde. Ki normalden daha parlak olacak diyor hadiste Peygamberimiz. Yıldızın, 6 kat daha evet. parlak. Bütün dünya basınında haber oldu bu. Ne zaman geçti? Şubat 2009 yılında. Hatırlarsanız 2007-2008 yılında kuraklık oldu mu 2009 yılından önce?
Olmuştu hani hatta.
Global ısınma diyorlar zaten.
Küresel ısınma diyorlardı.
Evet. Susuz kalacağız zaten.
Şey, yani şeyler söyleniyordu. Dünyanın yok olacağı susuzluktan dolayı söyleniyordu. Tam aksine Lulin kuyruklu yıldızından sonra da
barajlarda su bitmişti.
Hala var evet. mesela.
Şimdi barajlar 2020'ye kadar full diyorlar.
Evet. Şu anda da diyorlar ki hiç yağış bile olmasa 10 sene en az bir su kapasite yeterli var mesela. Bu da işte hani onun ne kadar aslında o zamanki zamandan söyleyip şu anda da yaşadığımız, gördüğümüz büyük bir mucize.
Evet. Yani kuyruklu yıldız geçtikten sonra diyor herkes yağmurdan şikayet edecek. Hakikaten tam 2009 yılında bir geçti. Bir küresel ısınma dedikleri ısınma bir kalktı. Evet. Değişti yani. O zaten ay zaman alameti. Öyle evet, bir küresel öyle ısınma bir şey diye bir şey. Ona isim takmışlardı. Evet. Birdenbire hakikaten şu anda Avustralya'da seller, Asya'da seller evet. değil mi? Her tarafta yağmurlar, şey barajların kapakları açılıyor. Evet,
2007-2008'de işte bundan 5 sene sonra su savaşları çıkacak diye. Böyle bir deyim vardı. Evet, hani evet. Su için petrol insanlar birbirlerini öldürecekler. Hani artık petrolün de önüne geçecek. Su her şeyden daha önemli olacak. Daha kıymetli hale gelecek. İnsanlar birbirlerini bunun için öldürecek diye. Ama 2009'dan bu yana da görüyoruz hani her yerde sel,
İstanbul'da yoğun yağışlar. Bütün E5 olsun, yollar evet. olsun, su, evler batsın.
Tırlar yani havada yüzüyorlardı.
Ne oldu küresel ısınma? Zaten özür dilediler. Rus bilim adamının açıklaması şey oldu. Evet. Ya dediler, yok gerçekleri saptırdıkları evet. Dünya basında haber oldu. Yani öyle küresel ısınma diye bir şeyin olmadığı, gerçek verileri de saptırdıkları böyle değil, sahtekarlık yaptıkları ortaya çıktı.
Ama hocamız söylemiş yalnız o evet. dönemde. Dünyada herkes küresel ısınma derken, hocamız küresel ısınma diye bir şey yok. bu Hazreti Mehdi'nin alametidir. Çok yakında yağmurlar çok fazla artacak. Artık insanlar rahatsız olacak çünkü peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz bunu, evet, demişti. Evet. Sonra gerçekten de Lülün Kuruk Yıldızı çıktıktan sonra aynısı oldu. Ve gazetede doktor hocam dediğin gibi haber çıktı. Biz ne olduğunu bulamadığımız için adını küresel ısınma koymuştuk. Aslında küresel ısınma diye bir şey yok, yok diye açıklama yaptılar.
Yani evet. Küresel niye ısınma olsun? Zaten hani dünyanın çekirdeğinde bir sıcaklık zaten hep var. Var olduğu günden beri var yani mağmada.
Güneşin şiddeti hani değişmiyor ki.
Güneşin yani hani uzaklığı değişmiyor aynı, zaten
aynı
yani.
Uzaklık aynı, mesafe aynı
yani. O yüzden dolayı hani böyle
yok,
bir şey yoktu.
Yok ozon dediler delindi, yok şu oldu, evet. Yok deodoranlar çok kullanıldı da.
Deodoranlar geldik falan.
Ama işte aynı zaman alameti.
Yani i̇şte her şey gaflet işte insan. Zaten söyleniyor yani o zaman da Deccaliyetin yoğun olduğu zaman da işte gafletin de çok olacağı, insanların evet. bazen kör olacağı ve göremeyeceği bazı şeyleri.
Tabii mesela söyleniyor yani. Hepsi mucize. Darwinizm de bir mucize. Ya insan inanır mı böyle saçma sapan bir şeye, tesadüfen olduğunu? Tabii. Tesadüfen. Ya bir bilgisayar tesadüfen olur mu? Olmaz.
Birisi yaratmadığı sürece imkansız.
İmkansız. Bir gram DNA'da 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Ona tesadüf diyor. Ama bilgisayar tesadüfen olmadığını kabul ediyor aynı adam. Başka bir şey hücreye tesadüfen oldu diyor. Proteine tesadüfen oldu demeye kalkıyor. İşte bu yani bir kere Darwinizmin bir din olduğunu gösteriyor. Tamam. Sahte bir din. Evet, evet. Ve sahtekarlık yapıyor. Yalan söylüyorlar yani. Doğru söylemiyor. Evet. O gerçeği
i̇şte
bile bile
aksi iddia ediyor. Güzel gösteriyor aslında. Hani en azından biz kötüyü görüp iyiyi görebildik en azından. Hani insanların en güzeli de o zaten. Hani çok doğru yanlış olmadan doğruyu göremiyorsunuz. Hani yanlışlar olmasa kesinlikle. Ya da kötülükler olmasa hayatta biz de iyiyi anlayamazdık ya da göremezdik. İyi ne derdik bizim için bilmiyoruz. Bize şu anda iyi dendiği zaman ne diyoruz mesela? Kötü olmayan diyoruz. Bunlar birbirlerine zıtlıklar zaten. Tezatlar hayatın güzelliklerini ortaya çıkartıyor.
Maşallah çok
burada doğru. Da hani Darwinizmin yapmış olduğu bu şeyler hani yalan yanlış haberler bize doğrularını gösterdi aslında.
Evet.
Bu da hani oradan da aslında bir vesile oldu insanların daha iyi görmelerine ve doğruyu görüp algılamalarına neden oldu, düşünmelerine. Yani tek bir şeye saplanmadılar. Bu böyle değil deyip araştırılıp öyle olmadığı anlaşıldı.
Çok doğru.
Mesela.
Yani Allah Darwinizmi özel olarak yarattı. Dünyanın %99'unu kontrol etti. 20. yüzyıl kan gövdeyi götürdü.
Evet.
Bütün savaşlar, 350 milyon insan katledildi. Faşizm, komünizm, anarşi, terör, ırkçılık. Hep bu Darwinist mantıkların sonucunda ortaya çıkıyor. Temelinde Darwinizm var. Onun üstünde bütün komünizm, faşizm, anarşi, terör, zorbalık, vahşi kapitalizm. Ama bu Mehdi'nin gelmesi için gerekli. Yani öyle bir ortam olması gerekiyor ki Deccaliyet sistemi böyle kan gövdeyi götürecek. İnsanlar bir kurtarıcı isteyecekler.
Evet.
O zaman işte Allah da Hazreti Mehdi'sini gönderiyor. Bütün dünyaya güzel ahlak, gerçek demokrasi, fikir özgürlüğü, zenginlik, teknoloji, bilimde ve sanatta tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir ilerleme. Tam adalet dünya çapında ve herkesin zengin olduğu bir adalet sistemi. Evet. Yani parayı verecek fakir kimse bulamaz diyor. Bir damla bile kan akıtmaz diyor. Yani bütün kanları kaldıracak.
Evet.
Bütün savaşları, zorbalıkları, Darwinizm kalkınca çünkü bu kan akıtmanın bir gerekçesi de kalmıyor. Allah çünkü Kur'an'da merhamet, sevgi, şefkat, zayıf olanı koruyup kollama, hastalara evet. değil mi? Kadınları, çocukları koruyup kollama var. Fikir özgürlüğü var, dinde zorlama yoktur diyor Allah. Yani hiçbir şekilde bir fikri dayatamazsınız. Haramdır İslamiyet'e evet. göre. Herkes serbesttir ama doğrusunu anlatırsınız ama bırakırsınız. Yani bilimsel, o da özgürsün. Bilimsel delillerle oluyor. Yani bu yaşadığımız dönemde, ayrı zamanda bilimle oluyor. Fosilleri gösteriyorsunuz, proteinden oluşmasının imkansızlığını kanıtlıyorsunuz. Allah'ın yaratmasının bilimsel delillerini, iman hakikatlerini anlatarak insanlar zaten makul yani değil mi? Bu fikirlerin yanlışlığını anlatınca insanlar da ona göre Allah bütün dünyayı Hazreti Mehdi vesilesiyle güzel ahlaka hakim kılıyor ve bütün alametleriyle gerçekleşti evet. bunlar.
Görmüş şimdi, olduk evet. biz de böylelikle.
Penguenlerle ilgili bir filmimiz vardı. Hazır mı? Onu gösterelim.
Penguenler. Penguenler çok soğuklarda yaşayabilirler. Bir kuş türü olan penguenler, kutuplarda, buz üstünde yaşayan en kalabalık topluluktur. Diğer kuşlar gibi havada uçamazlar. Ama derin suların en usta yüzücüleridir. Allah onları ısının -88 dereceye kadar düştüğü dondurucu ortamlarda bile hayatlarını devam ettirebilecekleri mükemmellikte yaratmıştır. Penguenler birbirlerini seslerinden tanırlar. Birbirlerine çok benzeyen penguenler birbirlerini seslerinden tanırlar. Ses ayrımındaki bu hassasiyet yavru penguenler için de geçerlidir. Yavrular da anne babalarını yalnızca seslerinden tanıyabilirler. Unutmayın, aklı ve zekası olmayan bir penguenin binlerce penguenin arasından birini belirleyip onun sesini tanıyabilmesi Allah'ın gücünün ve yaratışındaki üstünlüğün göstergelerinden yalnızca bir tanesidir. Penguenler soğuğa karşı birlik olurlar. Binlerce penguen soğuktan korunmak amacıyla kümeler halinde toplanarak birbirlerine adeta yapışırlar. Böylece mükemmel bir dayanışma örneği sergiler, üstelik kümenin dışında kalanları da sırayla aralarına alarak onların da ısınmalarını sağlarlar. Penguenler, Allah onları yarattığından bu yana hep aynı mükemmel düzen içinde yaşamaya devam etmişlerdir. Kuduçkaya yatanlar erkek penguenlerdir. Dişi penguen yalnızca bir yumurta yumurtlar. Yumurtanın üzerinde kuduçkaya yatma görevi dişiye değil erkeğe aittir. Erkek penguen ortalama -30 derecede 65 gün boyunca hiç kıpırdamadan bu görevi yerine götürmeye çalışır. Bu oldukça zorlu bir dönemdir. Erkek penguen yerinden kıpırdamadığı gibi yemek de yemeyecektir. Anne penguen de uzaklarda doğacak yavru için besin arayacaktır. Penguenlerin ayakları soğuktan etkilenmez. Penguenlerin yalnızca ayakları buzla temas halindedir. Peki, aylarca ayakta duran penguenlerin ayakları da mı donmaz? Hayır, çünkü penguenlerin ayakları da özel bir tasarıma sahiptir. Donmayan ayakların sırrı içlerindeki benzersiz damar ağıdır. Karşı akım ısı değişimi adı verilen bu dolaşım sisteminde ayaklardaki kanı geri taşıyan toplar damarlar atar damarların hemen etrafını bir ağ gibi örmüştür. Atar damar devamlı olarak toplar damarları ısıtır. Toplar damarlar da atar damarı soğutur. Böylece damarlardaki ısı kaybedilmeden hemen geri kazanılır. Bu özel damar ağı sayesinde penguenlerin vücut ısıları asla değişmez ve ayakları da üşümez. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır.
Maşallah, yani biraz önce de bahsetmiştik bunlar. Şimdi görüntüsünün gelmesi de iyi oldu. Yani kendi aralarında böyle birleşip bir sıcak bir alan oluşturuyorlar. Ve bunun için yine bir koloni halinde yaratılmaları gerekiyor. Yani teker teker de olmuyor bu. Yani tek başına mesela bir tane penguen evrim mantığıyla düşünecek olsak tek başına bir penguen yaşayamaz. Yani onun dişisi de olması evet. gerekiyor. Dişisinin gidip ona besin bulması gerekiyor. Erkeğin yumurtayı saklayacağı şekilde bir yapısının olması gerekiyor. Mesela videoda gördük. Yumurtayı alıyor, dişiden devralıyor yumurtayı. Sonra üzerini kendi kas ve yağ sistemiyle kapatıyor bir anda.
Ve 4 yani, ay öyle bekliyor. Hiç şey yapmadan 4 ay boyunca evet. yemeden içmeden neredeyse kımıldamadan evet. bile o şekilde bekliyor ki hani yumurtaya bir şekilde zarar görmesin diye. Ve böyle enteresan bir şey var. Kursağında onlar yemek tutuyorlar. Evet. Ama o yemeği yani 4 ay boyunca yemek yemiyor. Oradan da beslenmiyor. Onu tutuyor ki yavrusu ilk doğduğu zaman da ona hani beslemek olsun, hani yemeksiz kalmasın, gıdasız kalmasın diye ona veriyor ağzındakini. Hani bu da ne kadar büyük bir fedakarlıkta olduklarını gösteriyor. Bir de çok enteresan, eksi 50 dereceye kadar mesela soğukluk düşebiliyor. Kendi vücut ısılarını 80 derecede koruyor yumurtasını mesela. 80 dereceye kadar koruyabiliyorlar. Bu da hani onların nasıl bir farklı türde yaratıldığını gösteriyor. Mesela o suya dalıyorsunuz mesela. Eksi 50'lerde, 60'larda, belki 70-80'de. Fakat dışarı çıkıyorsunuz. O normalde bir çıkan insan oradan şok halinde çıkar yani. Normal doğada hani o soğuk sudan dışarı çıksanız donarsınız yani.
Çıkabilir.
Ama o şekilde yaratıldığı için.
Derseniz pek çıkamazsınız.
Yani hani çıkmayı geçtim hani kıyafetle ona sistemli yani. Donarak kalırsınız ve yüzüyorlar hani hem suda aynı şekilde gidebiliyorlar hem de aynı anda karada gezebiliyorlar. Hani bu da Allah'ın nasıl şey yarattığını gösteriyor. Hani iki ortamda da yaşama şey vermiş, olanağı vermiş. Hem suyun altında gidip besleniyorlar, besinlerini alıyorlar hem de
ama
karada yaşayabiliyorlar.
Ama kuş gibiler. Kanat gibi sanki çırpa çırpa gidiyor.
Ama uçamıyorlar işte. Ama suyun altında uçuyor gibiler fakat uçuyor yukarıda yok.
Her özelliği
evet. Yani onu yaşayacağı özellikle yaratmış evet. Allah. Yani mesela işte evrimci mantıkta bazı iddialar olabiliyor işte aslında uçacakmış da tam gelişmemiş falan gibi. Hiçbir işine yaramıyor ki kanat. Yani bu canlı.
Uçup ne yapacak zaten yani?
Uçma işine yaramıyor zaten. Onun yaşam şekli o. Ya evet. Suyun altında hızlı yüzmesi evet. için iki tane yapısı var yanında. Kol ve kanat benzeri bir yapısı var. Ama o suyun içinde onu en güzel şekilde ilerlemesini sağlıyor.
Evet, hız veriyor.
Uçmaya ihtiyacı yok. Mesela dışarı mesela kaygan bir vücut yapısına ihtiyacı var. Buzun üzerinde vakit Hayır. kaybetmeden daha hızlı ilerlemek için Allah onu da yaratmış onun üzerinde. Evet. Mesela erkekte dediğimiz gibi yumurtayı saklayacağı bir yapı var. Onu saklayabiliyor. Ayakları mesela muhteşem yani gördük böyle bayağı sağlam ve kalın bir yapıdan oluşuyor.
Evet, soğuktan etkilenmiyor hiçbir
şekilde. Et yapısı olsun.
Ya niye dursun ya 4 ay yumurtayı alıp
4 ay bize 1 saat dur desem durmazsın ya o şekilde. Yani, ya vücut yorgun düşer yani.
Yumurtayı bir an bıraksa yumurtadan yavru çıkmıyor. Dondurucu soğukta tabii. Hemen tahrip oluyor yumurta. İçindeki
o ısısını korumak zorunda. O yüzden
dolayı onu fedakarlık yapıyor. Nasıl bir ayak yapısı var. O kadar buzun içinde ayağı donmuyor.
Evet.
Çok rahat şekilde. Normal eksi 50 derecelerden bahsediyoruz. İnsanın ayağın donmaması imkansız.
İşte Allah yani ilk penguenden itibaren fosil kayıtları var. 350 milyon tane fosil var. Penguenin ilk başta yani ilk penguen çiftinden itibaren penguen olarak yaratıldığı, DNA'sındaki bütün bu genetik özelliklerin kodlu olduğu... Evet. Onun da nesilden nesile aktarıldığını gösteriyor. Evet. Bize bilimsel deliller. Yani hiçbir zaman evrim olmamış. Allah pengueni penguen olarak yaratıyor. Allah bütün canlıları tek tek ayrı ayrı yaratıyor. Ve aralarında
hepsine farklı özellikler yaratıyor. Yani şöyle mesela sudaki suya göre, havadaki havaya göre, karadaki karaya göre. Hepsi kendi bir düzen halinde.
Yerine göre yaratırım şeklinde.
Hani her şey yerinde. Olması evet. gerektiği gibi hiçbir şey. Mesela şöyle düşünün ölçüyle. Şöyle düşünün mesela kuş diyoruz çok çeşidi var ama hepsinin farklı özelliği var. Yani hepsi sadece uçmaktan öte değil. Bazısı çok iyi görüyor, bazısı avcı özelliği. Ne bileyim bazısı işte kendi gagasını kullanarak.
Kapağın konuşuyor o hem uçabiliyor hem konuşabiliyor
mesela. Hani hepsi evet. çeşit çeşit. Balık evet. diyoruz bir sürü cins balık var. Tür tür balıklar var mesela. Hepsinin görevi farklı. Hepsinin yaptığı şeyler farklı. Allah hepsini ona göre yarattığı için hani. Nerede nasıl yaşaması gerekiyorsa ona göre yaratıyor. Kamuflaj canlılarını gördük mesela. Ona göre kamuflaj yapıyorlar kendilerine göre. Diğer canlılar bunu yapmıyor. Ya da sudaki kamuflaj canlısıyla karadaki kamuflaj canlısı aynı özellikte değil. Aynı deri yapısında değil. Aynı renge geçme özelliğine sahip değil. Hepsi yerinde yani.
Evet. Senin söylediğin ayeti, Önder'in söylediği ayeti okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu diyor Allah. Evet, şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. Hakikaten Allah her şeyi kusursuz ve mükemmel olarak yaratmış. Evet, evet. Çünkü bu mesela böyle bir genetik yapıda diyelim ki penguenin genetik yapısını düşünelim. Siz en ufak bir evrimcinin iddiasına göre mutasyon yani rastgele bir değişiklik meydana geldiğinde o genin yapısını bozuyor. Bir genin yapısı bozulduğunda mutlaka bir o proteinin yapısı bozulur. Hatta birden fazla bazen proteinin yapısı bozuluyor. Dolayısıyla o canlı sakat ve ölümcül bir hale geliyor. Ya ölüyor ya da sakat olarak yaşamına devam ediyor. Dolayısıyla bu sistemlerin aynı anda kusursuz ve eksiksiz olarak yaratılmış olması gerekiyor. Nitekim fosil kayıtları da bize tam bunu gösteriyor.
Evet.
Mükemmel çıkıyor canlılar milyonlarca yıl önce. Bakın bunlar gerçek fosiller. Fosillere baktığımızda evrimciler hiç fosil göstermezler. Çünkü bütün
yok,
fosil
çünkü
kayıtları yok. Evrimi destekleyecek hiç fosil yok. Evrimi yıkan ve yaratılışı destekleyen 350 milyon tane fosil var. Bu yüzden hiç fosil göstermezler. Halbuki fosiller bize o canlının mesela bu canlı bir balık işte diyelim bu bir 150 milyon yıllık balık 150 aynısı milyon yıl önce tabii aynısı var. O şekilde ortaya çıkıyor ve hiç değişmiyor.
Evet, evet.
Zaten genetik bilimi bize bunu kanıtlıyor. Yani genetik özelliklerin baştan beri en mükemmel şekilde evet. var olduğunu ve hiç değişmediğini. Çünkü kopyalama
zaten meydana getiren mekanizma yaratmış Allah. Soy tükeniyor Allah. Sadece. Mesela evet. soyu tükenen canlılar oluyor ama evrimleşme yok. Yani geçiş yok. O canlının tamamen
bitiyor.
Soyu bitiyor. Yani o canlı tarzı bir şey daha çıkmıyor zaten. Ya ne bileyim işte diyorsunuz ki hani sudaki canlı sürüngen oldu, yılan oldu diyorlar mesela. Yani o şeyi ne oldu? Yüzgeçleri ne oldu? Kemik yapısı farklılaştı. Yani yaşama ortamı farklılaştı. Biri solungaçlı, diğeri oksijenli mesela. Hani tamamen değişiyor. Yani bu hayvan bunu nasıl yapacak? Bu evrimleşmeyi nasıl geçecek? Yani bunu da düşündüğün zaman zaten yine diyorsun hani bir şey olduğu zaman yine diyorsun Allah tarafından yapmıştır. Ama bunun böyle geçiş aşamasına dair hiçbir buluntu yok zaten. Yani ne bileyim hani karaya çıkarken mi bu hayvan böyle dönüştü? Yok. Hiçbir şey yok. Yani bir sürü fosil var ama hiç bunlara ait bir delil yok, kanıt yok. Bir evet, tane daha.
Ender'in söyledikleri çok doğru. Bir kere bakın hem mantıken hem bilimsel olarak imkansız böyle bir değişim. Çünkü bir organ düşünelim. Şimdi balıklarda yüzgeç var, solungaç var. Kara canlılarında da akciğer var.
Evet.
İkisi birbirinden tamamen farklı organlar. Biri havadan oksijeni ayırıp kullanıyor. Diğerisi biri de sudan oksijeni ayırıyor. Yani genetik özellikleri, genetik bilgileri, yapıları tamamen farklı. Şimdi böyle bir şeyi tesadüfen birinin diğerine dönüştüğünü iddia ediyorlar. Bakın bu o kadar mantıksız ki ve bilime de aykırı tabii ki. Yüzgeçte siz en ufak bir değişiklik meydana getirdiğiniz zaman yüzgeç iptal oluyor, çalışmıyor. Bunlar indirgenemez kompleks sistemler, tabii. mükemmel sistemler. Dolayısıyla bu canlı hem solungaç olmadığı için hem de akciğer olmadığı için derhal ölüyor. Nitekim siz balıkları sudan çıkartalım.
Evet.
Bunu trilyonlarca kere yapsak ne olur? Birkaç dakika içinde balık ölür. Herkes evet. bilir bunu, çocuklar bile bilir. Yani böyle tesadüfi bir değişiklik olması imkansız. Bunun fosil kaydı da yok. Allah çünkü solungaçlı olarak yok. Yaratmış. Kara canlısını da akciğerli olarak yaratmış. Apayrı yaratmış. Metabolizmaları farklı, vücut yapıları farklı.
Kemik yapısı farklı.
Kemik yapısı her şeyi farklı. Biri suda mesela ağırlığını taşımak zorunda değil balık. Değil mi? Kara canlısında ağırlığını taşımak zorunda. Ona göre iskelet sistemi var ve %40'ını enerjisini
evet.
ağırlığını taşımaya harcıyor. İnsan da öyledir. Yani enerjisinin önemli bir kısmını ağırlık taşımaya harcar.
Evet.
Ama balık suyun içinde yüzdüğü için böyle bir derdi yoktur. Ona göredir metabolizması ağırlık taşıma. Suyun içinde ısı değişiklikleri çok yavaş olur. Değil mi?
Evet.
Isı değişiklikleri.
Geç sınır,
karada
geç
çok
olur.
Yüksektir. Bazen çölde ki ısı değişikliği günde 30-40
evet, dereceyi
derece
bulur. Olur.
Gece dondurucu soğuk olur, gündüz çok sıcak. Dolayısıyla metabolizmasının önemli bir kısmı ısınmakla ve o ortamda yaşamakla ilgilidir kara canlısının. Balığın öyle bir derdi yoktur. Yani bu sistemlerin aynı anda tek bir canlıda bir anda olması gerekiyor. İşte bu zaten yaratılışı kanıtlıyor. Allah kara canlısını kara canlısı olarak, balığı da balık olarak yaratmış. Arada hiçbir form yok. Bir tane yok. Nitekim hocamız da 10 trilyon teklif ediyor getirene. Hadi diyor fosili bir bıraktık. Örnek. Dünya medyasında haber oldu. Bu bir kişi çıkmadı.
Fotoğrafı bile olsun.
Fotoğrafını getirin dedi. Onu da getiremediler. Niye? Çünkü yok. Ara geç formu yok.
Olmayan bir şeyi nasıl getirecekler yani?
Bunu Darwin söylüyor zaten. Darwin diyor ki bakın bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Evrim yoktur diyor. Adam biliyor
i̇şte
evrimin
olmadığını. Kendisi söylüyor. Ama işte kendisi artık bunun farkına varmış evrimin olmadığını. Ama işte bazı insanlar da hani yani bunun kurucusu olan Darwin sonuçta evrimin kurucusu olan Darwin. Darwin itiraf ediyor evrimin olmadığını ama onu takip edenler evrime inanıyorlar. Bu da saçma zaten yani.
Evet. Evet. İşte ama o da
kurucusu kabul.
Hakikaten tabii. mucize. Ya bir insanın bu kadar saçma sapan bir kere Darwinle de başlamıyor aslında. Sümerlere ve Mısır'daki Firavun'un devrine ve eski Yunan'a kadar gidiyor.
Evet.
Antik Yunan'a gidiyor. Yani bir pagan dini. Mesela evet, Firavunlar pagan. Döneminde Mısır'ın dini. Diyor ki Firavun bu diyor canlılar diyor tesadüfen diyor Nil'in çamurlarından oluştu diyor.
Evet, evet.
Yani evrimin oluştuğunu söylüyor. Aynısını 20. yüzyılda söylediler. Yani çamurdan dediler. İşte bir ilkel çorba vardı vesaire. Ondan hayat tesadüfen oluştu. Canlılar tesadüfen oluştu. Aynısı. Yani o zamanın pagan dini, putperest dini 20. yüzyılda dünyanın %99'una hakim oldu. Bu kadar saçma ve mantıksız olmasına rağmen. Ve üstelik bilimi kullandı. Ya halbuki bilim, bakın genetik, moleküler biyoloji, biyokimya, astronomi, fizik, bunların embriyoloji, histoloji, anatomi, paleontoloji, fosil bilimi hepsi evrimi yalanlıyor. Ve kusursuz bir yaratılışı gösteriyor. Yani muhteşem bir sistem olduğunu, arkasında sonsuz bir akıl olduğunu, bunların indirgenemez kompleks sistemler olduğunu, bir anda mükemmel olarak yaratılmış olması gerektiğini ve fosil kayıtları da bunun böyle olduğunu %100 kanıtladı. Yani tartışma hiç bırakmayacak şekilde. Hocamız da bu bilimsel delilleri kullanarak dünya çapında Darwinizmi yerle bir etti inşallah. Mehdiyet dönemine girdik. Darwinizm, materyalizm ortadan kalktığı inşallah dünyada güzel ahlakın hakim olacağı. Barışın o dönem hızla geliyor inşallah.
İnşallah.
Evet.
Yaratılış delilleri.
Böylece de hocam bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. Bu programdan sonra saat 5 ile 7 arasında canlı olarak A9 TV'den yayınlanacak olan Yaratılış Delilleri adlı programını da izleyebilirler.
Evet, ben de bir gece, şey evet, söyleyeyim hocam, inşallah tamam. Saatleri. Bir kere herkese hayırlı cumalar diliyoruz,
evet,
inşallah. Saat 13'te Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programının tekrarı var inşallah. Saat yarım saat sonra.
Dün geceki ilk yayının tekrarı.
Tekrarı. 17'de yani saat 5'te 4 saat sonra, 4,5 saat, 5 saat sonra Yaratılış Delilleri programı var. Saat 20'de Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programının ikinci bölümünün tekrarı var. Saat 22'den itibaren bu gecede Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını canlı olarak izleyebilirsiniz inşallah.
İyi cumalar diliyoruz.